İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Bu evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden biraz isterseniz konuşalım. Çünkü bilimin gelişmesiyle beraber evrim teorisi de tamamen çöktü. Yani baktığımız zaman bilimdeki ilerlemeler, gelişmeler, teknolojik gelişmeler evrim teorisinin tamamen bir düzmece olduğunu, tamamen bir hayal olduğunu ortaya çıkardı. Bunların hepsi de bilimsel nitelikte zaten ispatlı ve delilli olaylar. Çünkü bilimde, bugün teknolojide bütün verilere baktığımız zaman da yaratılışı ispatlıyorlar, Allah'ın varlığını ispatlıyorlar. Ama hala bazı yerlerde Darwinizm eğitimleri devam ediyor. Bunlar da işte günümüzdeki bu oluşan bazı olayların aslında baktığımız zaman temelini oluşturuyorlar. Çünkü Darwin'e inanan ve evrime inanan insanlar, Allah'ın varlığına, yaratılışa inanmayan insanların da birçok insana çile ve azap verdiğini ve insanları da bir takım zorluklarla baş başa bıraktıklarını görüyoruz. Bunlar da bu düşünceden kaynaklanıyor. Çünkü Allah'ın varlığına inanmayan bir insan, Allah'ın yarattığına inanmayan bir insan, insanlara olan saygısız olmaz. Biz neden birbirimize saygılıyız, insanlara saygılıyız? Allah'ın varlığını bildiğimiz için, Allah'ın varlığını, yani Allah'ın varlığından artık emin olduğumuz için onun yarattığı kullara da saygılı oluyoruz. Oysa Darwinizmi savunan insanlarda bu kesinlikle görünmüyor. Hep bir vahşet, hep bir dehşet görüyoruz. Bu da insanlara zulümden başka bir şey vermiyor. O yüzden de sürekli evrimin geçersizliğini anlatmamız gerekiyor. Yani evrimin olmadığını, Allah'ın birden yarattığını, yani bütün canlıları, bütün türleri bir anda yarattığının delilleriyle, ispatlarıyla bilimsel olarak açıklanması gerekiyor. O yüzden de biz de elimizden geldiğince bilimsel olarak evrimin geçersizliğini ve Allah'ın yarattığını bilimsel olarak, bilimsel konular doğrultusunda o şekilde anlatıyoruz inşallah.
Ya vicdanıyla bakan herkes zaten Allah'ın varlığını hemen anlar. Hani sadece vicdanıyla bakıp böyle detaylı düşünmesi gerekiyor biraz. Samimi olacak yani. Öyle yanlı düşünmeyecek. Samimi bir şekilde diyecek ki ben neden yaşıyorum? Bu çevremdeki her gördüğüm, duyduğum bu varlık dediğimiz bu her şeyin var eden kim diyecek? Bu kadar. Ve baktığında bunların tesadüfen olamayacağını, hepsinin çünkü muazzam detaylarda çok düzenli bir akışla gittiğini ve Allah andolsun biz her şeyi kaderle yarattık diyor ayette. Yani her şeyin bir hikmete binaen olması çok mucizevi bir konu zaten. Mesela yani mesela anlatıyoruz gezegenler diyoruz, yörüngeleri, atomların kendi içindeki yörüngeleri, vücuttaki biyolojik dengeler, bilimsel gelişmeler hep bunların hepsinde birer uyum olduğunu. Yani uyum nasıl sağlanırla ilgili çok çok detaylı sistemlerin olduğunu hep anlatıyoruz. Evet, bilim bunu gösteriyor yani. Bilim Allah'ın kudretinin bize izlerini inşallah gösteriyor çok net bir şekilde. Ama yani vicdanen baktığı zaman insan bakış açısı yani her şeyin bir hikmete binaen olduğunu görüyorsun. Yani biz niye varız burada diyorsun. Mesela bütün canlılar ölümlü. Ölümsüz de olabilirdi. Hiç ölmeyebilirdi. Yani binlerce yıl da yaşayabilirdi. Hayır, ölüyor. Her insan hangi ırktan olursa olsun muhakkak yaşlanıyor. Muhakkak doğuyor. Mesela yaşlı bir insan 40 yaşında da mesela bir bayan doğum yapabiliyor. Yaptığı zaman 0 yaşında bir canlı ortaya çıkıyor mesela. Bu evrim mantığıyla çelişen bir şey. Yani giden bir zamanda yaşlanmış bir organizmadan 0 yaşında bir canlı çıkması çok mucizevi bir konu aslında. Bir bakterilerde de aynı. Bakteri yaşlanıyor, bölündüğü zaman hemen gençleşmiş oluyor. Bunu sağlayan ne? Bu dünyada Allah'ın sünneti. Allah imtihan gereği yaratıyor. Sıfırdan başlatıyor herkese. Herkes sıfırdan başlıyor. Yani insanlar için burası bir dünya imtihan mekanı. Hayat sıfırdan başlayıp ömrü miktarınca devam edip sırayla çocukluk, gençlik, olgunluk, orta yaş ve yaşlılık dönemlerini Allah yaşatıyor herkese. Ve bu hikmete binaen bu zaman akışı hiç bitmiyor, devam ediyor ve sonunda ölüm hadisesi vuku buluyor. Bu her insanda ama her insanda dünya var olduğu andan ilk insan dünyaya gönderildiğinden beri Allah'ın bir sünneti. Allah bunu yaşatıyor her insana. Mesela insana biraz gaflet var, biraz ülfet oluyor. Normalde hani sınav mekanları olur, üniversite sınavı olur veya insanların yani toplu olarak gittikleri yüksek sınav yerleri olur. Sınavın mesela başlangıcıyla birlikte herkes sınava başlar, daha sonra bitirenler çıkar. Daha sonra o sınav yerine bir taraftan sınava girmeye girenler gelir, bir taraftan da sınavı bitirenler çıkar. Ve bu hızlı bir akıştır. İnsan oranın sınav yeri olduğunu çok anlar. Yani oraya gelen de zaten sınav için gelir. Oraya gelen oradaki kağıdı, kalemi, masayı sadece sınav için kullanır. Geliş amacı sadece sınav içindir. Başka bir amaç için kullanmaz. Yani orada ben mesela oturayım, dinleneyim, muhabbet edeyim, arkadaş yapayım, iş yapayım, ticaret yapayım, evleneyim falan diye bir amaçla gelmez.
Mesela orada da bir süre var. Evet. 3 saatlik bir süre oluyor mesela. Normal insan evet. hayatında da ortalama 60-70 yıllık bir süre oluyor. Allah Kur'an ayetinde bildiriyor mu? Yani diyor ki her nefis ölümü tadacaktır diyor. Burada da dünyaya gelen herkesin öleceğini, o kabir hayatını göreceğini söylüyor Allah. Ve cennette en güzel şekilde insanları ağırlayacağını da söylüyor. Ama aynı şekilde dünya hayatında bana ve Kur'an ahlakına göre yaşamayanların da cehennem için yarattıklarını da söylüyor inşallah.
Ya aslında inşallah. Baktığımız zaman da mesela düzenli bir şeyler gördüğümüz zaman bizim her zaman normal hayatımızda baktığımız zaman düzenli bir olay görüyoruz. İşte bir yere giriyoruz mesela bir düzen var. İşte bir iş yerine giriyorsunuz diyelim. Bir saatte herkes iş yerine geliyor, çalışmalarını yapıyor ve akşam saati oldu mu iş saati bittiği anda da herkes gidiyor. Ama içeri girdiğiniz zaman bir düzen görüyorsunuz. Yani bir baktığınız zaman bir düzenli bir sistem görüyorsunuz. Bunu kendi kendine olduğunu söylemiyorsunuz. Diyorsunuz ki evet birileri var, yöneticiler var. Yöneticiler kuralları belirlemiş ve bu kurallar doğrultusunda da İnsanlar hareket ediyor diyorsunuz. Aynı şekilde de bizler için de bu geçerli. Yani baktığımız zaman da bir düzen içindeyiz. Bir düzen içinde doğuyoruz. Annemizin karnında yetişiyoruz. Ondan sonra büyüme evresi gelişiyor. Doğuyoruz ve ondan sonra büyüyüp ölüyoruz mesela. Bu şekilde düzenli bir şekilde bir hayatımız söz konusu. Yani hiç kimse mesela yaşlı doğmuyor. Ya da hiç kimse genç yaşlı doğmuyor. Hep aynı düzen. Değişmeyen bir düzen var. Bir sistem var oturmuş olan. Bu sistemin de bir kurucusu olmak durumunda. Bunların kurucusu insan olamayacağına göre. Çünkü biz kendi doğumumuzda, kendimizin doğmasında hiçbir faktörde bulunamadığımıza göre, yani evet. hiçbir şekilde seçim yapamadığımıza göre ne annemiz babamız bizi seçebiliyor ne de biz annemizi babamızı seçebiliyoruz. Yani tamamen bir kader üzere geliyoruz. Yoksa A kişisinin de anneniz olabilir, B kişisi de olabilir. Hiç değişmiyor bu. Ama bunu siz de belirlemiyorsunuz, anne de belirlemiyor. Tıpkı bir düzen şeklinde ve bir kadere binaen Allah'ın bizi öyle yaratması sonucunda bu şekilde hiçbir seçim şansı olmadan ve hiçbir şekilde kendimizin de seçim şansı yok. İşte kız ya da erkek olmak için ya da işte güzel ya da daha az güzel şekilde bir insan olabilmek için bunun için hiçbir çaba sarf etmiyoruz. Hiçbir emek harcamıyoruz ya da bir konuda yetenekli olabilmek için. Herkes diyor mesela bir konuda işte futbolcu diyoruz, örnek veriyoruz. İşte diyor ki doğuştan yetenekli diyor mesela. Doğuştan yetenekli ne demek? Allah'ın vermiş olduğu bir yetenek demek. Yani doğuştan yeteneklinin anlamı bu. Yani bir insan doğduğu andan itibaren öğrendiği için değil. O yetenek üzerinde olduğu için. Bir başka insan mesela ses konusunda daha yetenekli. Bir başka insan resim konusunda. Bir başka insan bilim konusunda. Ama her insan muhakkak bir konuda yetenekli. Allah'ın vermesi sonucunda. Bunların hepsi hiçbir seçim olmadan, hiçbir çaba olmadan kişinin kazanmış olduğu bir durum. Yani kazanmış da değil, doğrudan Allah tarafından verilmiş oluyor. Çünkü kazanmak bir şeyin üstesinde çalışırsınız ve sonucunda kazanmış olursunuz. Ama bunun hiçbir şekilde kazancı söz konusu değil. Direkt verilmesi söz konusu bize. Bu da yaratılışı gösteriyor zaten. Hani hiç kimsenin seçim yapmamasından bunu çok net olarak anlayabiliyoruz zaten.
Evet yani o zaman seçimi yapan kim? Yani değil mi? Gönderen kim? Allah'ın oldu. Yani bütün her şeyin üzerinde bir gücün ve kudretin olduğu çok açık inşallah. İnşallah. O da Allah. Allah bir amaca binaen yaratıyor ve bu amacı hikmeti insanın görmesi için profesör olması, alim olması gerekmiyor. Alim olmayı Allah emrediyor. Yani ilmi, bilimi emrediyor inşallah. Ama vicdanen baktığında zaten Allah'ın varlığı çok ortada. Mesela biz bilimsel olarak 21. yüzyılın geldiği son noktadaki bilimsel verileri en son bulgularla aktarıyoruz. Ama bu illaki şart değil. Bu çok etkili bir yöntem. Ama yani mesela Darwin'in döneminde 1840'lı yıllarda daha hücrenin ne olduğu bilinmeden yani adına kimisi hücre diyor kimisi başka bir şey diyor. Yani daha hücrenin içerisindeki detaylar bir kenara hücrenin ne olduğu bile daha bilinmeden çok ilkel durumda fosillerin yaşları mesela kaç milyar yıl olduğu bilinmiyor. Kaç yüz milyona kadar gittiği bilinmiyor. Ondan sonra Mesela elektronun çapı ne kadar, şey, atomun çapı ne kadar, elektronun kaç kilometre hızla dönüyor, yörünge nedir, galaksiler arasındaki hız nedir, bunlar daha tam bilinmiyor. Biz mesela şu an çok rahat söylüyoruz bunu, ilkokula bile öğretiyorlar ama o zaman onlar hiç bilinmiyordu. Fakat o dönemde bile, o dönemde bile her dönemde olduğu gibi Allah'a inanan insanlar muhakkak vardı. Çünkü vicdanla düşündüğü zaman insan her yerde Allah'ı zaten vicdanen hisseder ve görür. Allah'ın varlığı hakikattir çünkü. Yani biz Allah'ın var ettiği bir yerde yaşıyoruz. Onun varlığını bilmememiz mümkün değil. Bilimsel veriler bu inancı kuvvetlendiriyor. Farkına varan gafletten uyanmamızı sağlıyor. Mesela Darwin'in döneminde Richard Owen diye bir adam var. Richard Owen, British Museum'un kurucusu. Doğal Tarih Müzesi var İngiltere'de. Dünyanın en ünlü belki müzesidir. İlk üçündedir yani. Dinozorları bulup dinozor ismini veren kişi. Paleontoloji bilimine. Yani dinozor fosillerini ilk bulup onlara adlarını dinozor olarak koyan kişi. Müzenin kurucusu. İlk müzeyi o kuruyor ve yüzyıllar boyunca insanlara paleontolojiye hizmet eden bir kurum haline geliyor. O normalde Darwin'in ilk başta arkadaşı, samimi bir arkadaşı. Fakat Darwin'in bu saçma görüşlerini duyunca Darwin diyor ki kendi kendine canlılar değişerek mücadele ve diyalektik olan bir ortamda kendi kendine gelişerek başka türlere dönüştüler diyor. Dünyadaki çeşitliliğin sebebi bu diyor. Richard Owen bir diyor ki bu dediğin yanlış ve mantıksız. Her şeyi Allah yaratmıştır diyor. Ve bir anda ortaya çıkmıştır diyor canlılar. 1840'lı yıllarda. Darwin 2 diyor. Bak diyor olur mu diyor. Doğal seleksiyon var diyor. Mücadele var hayatta diyor. Richard Owen diyor ki doğal seleksiyon falan yok. Hayat bir denge içerisinde, uyum içerisinde. Allah her şeyi düzen içerisinde yaratıyor. Her şey bir kadere tabi. Yani o manada şeyler söylüyor. Üç yine Darwin söyleyince Richard Owen Darwin'le ilişkisini kesiyor. Arkadaşı İngiltere'de. O zaman bu kadar bilim ileri mi? Değil. Önümüzde paleontolojik bulgular var mı ama o zaman var. E demek ki vicdanla bakan herkes, ya Müslüman da değil mesela Richard Owen, Hristiyan ve Allah'ın varlığını net kabul ediyor. Ya vicdan lazım bunun için. Yani insanlar kendileri mesela hayatında birçok şey yapıyorlar. İcat ediyorlar, kullanıyorlar, kıyafet yapıyorlar, araba yapıyorlar, bilgisayar yapıyorlar, ev yapıyorlar. Bak yaptıkları her şey bir amaca binaenken kendisinin varoluş amacının ne olduğunu mesela düşünmüyor. Gaflet duyuyor. Abi çok acayip bir şey bu. Her şeyin bir amacı var. Yani bu çiçek mesela bu kadar güzel olmasının sebebi ne? Bunun amacı ne? Düşünmesi gerekir. Hiçbir şey yokken kokuyor çiçek. Kokma diye bir duyunun bizde var olduğunun nereden biliyor? Kokma, yani koku alma duyusunun, değil mi? Organının canlılarda olduğunu nereden biliyor? Bu çok muazzam bir hadise. Dışarıda yani kendisinin bünyesinde, DNA'sında hiç olmayan bir duyu sisteminin, görmenin, koku almanın diye bir duyu olduğunu bilip, tamam mı? Bitki, kendisinde böyle bir şey olmasına rağmen ona uygun bir tertibat halinde bir geni var. Çok güzel görünüyor, rengarenk ve çok güzel kokuyor mesela. Ve Allah güzellikle yarattığını inşallah, yaratma sanatını bize gösteriyor orada. Buradaki tek amaç hani dikkatçe düşündüğü ortaya çıkan sonuç budur inşallah. Vicdanıyla bakan herkes de bunu net görür. Net kanaat gelir yani. Ama bu dönemde artık evrim nasıl böyle bilimsel olarak çıktı ortaya? O dönemde bilimsel gelişmelerin olmamasını fırsat bilerek dedi ki bilim ateist olmaya emrediyor. Bilim diyor ki canlılar mücadele içerisindedir ve tesadüfler eserinde değişerek gelmişlerdir. Haşa Allah yoktur diyor. Ve bunu bütün dünyadaki odaklar ama büyük bu deccaliyet makamları odakları kabul edip yayınca insanlar inandılar. Ama bugün artık bilim böyle geldi, tuttu Darwinizmin bacaklarından, hop ters çevirdi. Yani o dönemde çünkü yeteri kadar gücü yoktu bilimin. Şimdi o gücü çok güçlendi. Bir tuttu bir kaldı, silkeledi attı Darwinizmi. Şimdi biz de bunun bir örneğini, bu bilimin geldiği son noktadan video gösterelim. AIDS hastalığını kim yapıyor? Virüsler yapıyor AIDS hastalığını. Evet, ikiye geçebilir. Bu virüsün ne olduğu ve virüslerin nasıl bir amaca sahip olduğu bu yüzyılda ortaya çıktı. Bakın AIDS hastalığını yapan şey şu an karşımızda duruyor, ekranda duruyor. Normalde bu gözle görülemeyecek, mikroskopta da çok zor görülen bir organizma. Fakat her şey yerli yerinde tas tamam bir canlı gibi görünüyor. Bunun adı HIV virüsü. HIV virüsü insanoğlunun bağışıklık sistemini felç ediyor. Çünkü hasta ettiği şey B lenfositleri. Lenfositleri yani bizim diğer bakterileri ve mikropları yiyen, onları ortadan kaldıran diyelim bağışıklık sistemimizin askerlerini hasta ediyor. Yani direkt hastalığı yaptığı şey bizim hastalıktan bizi hastalıktan koruyan hücreler. Hastalıktan koruyan hücreleri hasta edip onları ortadan kaldırınca bu sefer vücut savunmasız kalıp diğer enfeksiyonlardan dolayı ölüyor. AIDS virüsünün yaptığı şey bu. Şimdi bakın nasıl hastalık yapıyor. Burada ne görüyoruz? AIDS virüsünün üzerindeki protein kılıfları görüyoruz. Yapıları görüyoruz. Protein neydi? İnsanoğlunun yapamadığı, laboratuvarda üretemediği, oldukça kompleks, 3 boyutlu yapısı olan, belli bir DNA şifresinin ürünü, amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş, 3 boyutlu, ekranda gördüğünüz gibi çok çok özel ve bir amaca hizmet eden yapılar. Bakalım bu amaç neymiş? Burada iki tane unsur görüyoruz. Bunların ikisi sırayla şimdi işlem yapacak olan proteinler. Bu da bizim sayın bağışıklık sistemimizin B lenfositi. Şimdi şuradaki uyumu görüyor muyuz? Burada çok muazzam bir uyum var. Bu bizim vücudumuzdaki bir hücre. Aşağıdaki. Yani bu alt taraf bizim vücudumuz hücresi. Yani bizim hücremiz. Bize ait bir şey. Yukarıdaki ise bizden hiç alakası olmayan HIV virüsüne ait bir yapı. Ama aradaki uyumu görüyoruz. Tam anahtar kilit gibi bu turuncu şey yapıların, proteinlerin alttaki bizim B lenfositlerinin üzerindeki sarı renkli proteinlere tam uyumu olduğunu görüyoruz burada. Ve üzerindeki çıkıntıların da şu mavi olan diğer proteinlere tam uyum halinde olduğunu görüyoruz.
Tam çukurların tam üstüne.
Evet. Bu kadar muazzam bir uyum nasıl olabiliyor yani? Bu çok mucizevi bir konu.
Birbirini tanıması gerekiyor önceden. Oysa HIV virüsü normalde hücreyi tanımıyor vücuda girmediği süre boyunca. Yani buradan gelen bu virüs hiçbir şekilde hücreyi bilmiyor. Hücrenin nasıl bir yapısı olduğundan haberdar yani, değil.
Vücuda da uyumlu. Girse zaten nasıl bilecek?
Zaten hani bilse de o forma girmesi gerekiyor. Ama o forma girmesi için önceden bir hani bir şeyi denerken bir deneme yanılma yaparsınız evet. Öncelikle. Hani uyumlu mu değil mi? Ya da bize diyelim 6-7 tane anahtar versinler, kilit. Bir tane de kilit versinler. Hangisi doğru diye hepsini tek tek deneyeceğizdir. Yani deneyeceğiz ki doğrusunu bulalım diye. Oradan doğrusunu bulabilmek için bir deneme yanılma yapmamız gerekiyor. Oysa burada böyle bir durum yok. Aksine kilit de belli, anahtar da belli. Yani bu derece birbirine uyumlu olduğunu görüyoruz. Yani ikisi de birbirine tam bir bütün olarak var olduğunu görüyoruz. Yaratıldığını görüyoruz.
Anahtarı kim yapar? Anahtarcı yapar. Kilidi kim yapar? Onu da anahtarcı yapar. Peki bu amaca hizmet eden bir insan, aklı, iradesi olan bir insan. O zaman HIV virüsünün üzerindeki bu tam kilidi açan kim? Yani onu oraya yapan kim? Nereden biliyor virüs? Yani hiçbir şey yok ki. Virüsün üzerinde bir protein kılıf var dışında. Şimdi gördüğümüz gibi bu B lenfositlerin dışlarını açan. İçinde de birkaç tane protein molekülü var. O kadar. Yapının yani canlı değil zaten. Canlı diye geçmiyor biyolojide. Çünkü bir besin sindirimi yapmıyor ve üremiyor. Yani dışarıdayken tek başına böyle bir sistemi yok. Parazit var mesela bir canlı grubu. O da kendi başına yaşayamıyor. İlla ki bir canlıya bağımlı olarak yaşayabiliyor. Onun için kısmi vücut fonksiyonları var. Ya mesela hiç sindiremiyor mesela bazı şekerleri. Onun için şekeri sindirilmiş halini mesela glikozu olduğu gibi hazır almak zorunda. Yoksa yaşayamıyor. Böyle canlılar da var parazit. Ama bu canlı diye geçiyor. Kendi başına yaşayamamasına rağmen. Canlı muhakkak başka canlıya ihtiyaç duyuyor. Bulduğu zaman o canlıyı yaşamaya başlıyor. O ayrı. Virüste o da yok. Ya başka canlıyı buluyor. Bulduğu zaman tek bir görevi var. Bul, infekte et ve kendinden çoğalt. Bu kadar. O da hastalık yapıyor tabii vücutta. Ne diyor bu? Yani milyarlarca yıldır var olan bir şey virüs. Onun izleri var. Science'da makalesi de çıktı. Ama yaşama amacı tek bu. Bir beslenme yok mesela. Çok enteresan. Gıdaya ihtiyaç duymuyor. Daha gelişmiş bir organizma olayım da kendim üremeye çalışayım gibi bir amaç da gütmüyor. Tek amaç bitkileri, bakterileri, hayvanları ve insanları hasta etmek. Başka bir amacı yok. Ve bunu da çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor ve üzerinde de sadece bu işlevi yapacak kadar malzeme var, o kadar. Hatta bazı virüslerde tek RNA var. RNA dediğimiz ribonükleik asit, yani genetik materyal ama DNA değil. Deoksil, yani daha hafif, vücudumuzda protein sentezinde kullanılan taslak gibi. Hazır taslak, protein taslağı yani. Yani nasıl olur da çok çok küçük moleküler bir şey bizim gibi, yani virüsle insanı kıyaslayacak olursak, biz virüsün 100 trilyon çarpı 1000, 1000 çarpı 100 trilyon katı büyüklüğündeyiz. 100 katrilyon katı büyüklüğündeyiz biz bir virüsün. Bizim 100 katrilyonda birimiz büyüklüğünde bir şey, yani girdiği zaman burnumuzdan mesela, solunum sistemimizden ölüyoruz ya. Acayip müthiş bir hastalık yapabiliyor yani. Neden? Çünkü bizim vücudumuzun bir şifresi var. Her insan vücudunda bütün hücrelerin kilidini açan, o hücrelerin zarından içeri giriş kapısını açan bir şifre var. Moleküler bir şifre. Haddi zatına bu bütün canlılardaki bütün hücrelerde var. Moleküler şifre. O şifreyi biliyor virüs işte. Virüs dediğin, yani virüs ne biliyor musun? Sırf anahtar. Yani buna benzetebiliriz. Hani anahtarı olan ve kompleks bir mekanizma değil. Sırf anahtar. Havada uçuyor anahtar, geliyor senin vücuduna giriyor, kapıyı açıyor. Hem kapıyı açıyor anahtar, hem de senin genetiğine girip çoğaltıp kendisini öldürebiliyor. Allah'ın yarattığı ve sadece hastalığa vesile olan ve Allah'ın dilerse ne kadar basit görünümlü, sade görünümlü bir şeyden ne kadar kompleks ve büyük canlıları da hasta edebileceğini bize gösteriyor. Maşallah. Allah'ın elinde her şey. Yani biz her yönüyle Allah'a itaat ediyoruz. İstesek de istemez. Allah diyor ki, istese de istemese de onlar boyun eğmiştir diyor. Gökte yer arasında ne varsa şeytan Allah'sının. İstese de istemese de. İstememesi bir şey değiştirmiyor yani. Kesin o da farkında olsa da olmasa da yani boyun eğmiş vaziyette. Virüsler böyle bir şey. Çok enteresan. Bizim mesela bağışıklık sistemimizde ki hücreler de moleküler tanıma şifresiyle çalışıyor. Aynı şekilde. Virüs de aynı sistemi kullanıyor. Vücudumuza gelen mesela patojenik bakterileri, böyle hastalık yapan zararlı bakterileri bu sistemle tanıyıp yok ediyor. Üretilirken yalnız bizim vücudumuzdaki bağışıklık sistemi hücreleri, eğer kendi vücudumuzdaki hücrelerin moleküler şifresini tanıyacak şekilde oluşmuşsa lenfosit hücrelerimiz, mesela kemik iliğinde yapılıyor, hemen orada yok ediliyor. Çünkü adam kendi kendine yok eden bir silah üretmiş oluyor. Yani vücut kendi kendine yok eden bir sistem yapmış oluyor. Onu hemen yok ediyor vücut. Fakat virüs de böyle bir konu yok. Geliyor dışarıdan dost olarak görünüp senin vücudunu hasta ediyor. Bakın şimdi onun ayrıntısını da izlemeye devam edelim. Şimdi geldi, bizim B lenfositimizde bağlandı. Bağlandıktan sonra burada bir reaksiyon oluşuyor. Hidrofobik bir reaksiyon oluşuyor. Bunu da biliyor. Yani şifre tuttuğunda burada bir kısa süreli boşluk oluşunca sıradaki proteinler bağlanma için görevli. Bunlar da bak çok hassas, helezon yapısında. Yavaş yavaş hücreyi içeri çekiyor. Hepsi çok detaylı bir sistemin bir ürünü yani. Burada muazzam bir akıl var. Sıradan bir akıl yok. Burada çok çok muazzam bir akıl var. İçeri bakın, girdiğinde virüsün dışındaki protein zarı hücrenin kendi zarıyla çok benzer bir özellik gösterdiği için o kılıfı içeri almak gayretinde bulunmuyor ve onu dışarıda bırakıyor. Fosfolipid bilayer, insan vücudundaki hücrelerin yapısı, yani iki tabakalı fosfolipitten oluşuyor. Virüste de buna benzer bir yapı var ve bizim hücremizin zarına, plazma zarına bağlanarak orada kalabiliyor ve o yükü taşımıyor mesela içinde. Çok enteresan bir konu mesela. İçeri girdikten sonra şu dış kısmındaki proteinden olan karşılama komitesi var. Onu daha önce de anlattık. Kese içine alıyor vücut onu. Onu hemen atıyor. Attıktan sonra şimdi yani insanoğlunun daha bu yüzyıldaki genetik araştırmalarla ortaya çıkarttığı bazı moleküller var içerisinde. Protein enzimleri var. Harikulade bir yapı görüyoruz şu an karşımızda bizim. Bunlardan birisi kesme işine yarıyor. Birisi DNA'yı RNA'ya çeviriyor. Ve çift double helix yapıya sahip oluyor. Birisi de bizim DNA'mıza bu yapıyı, yani virüsün kendi genini ne yapıyor? Ekliyor. Ekledikten sonra bizim DNA'mızda artık onun virüsün DNA'sı dahil olmuş oluyor ve bu sefer virüsü üretmeye başlıyor o hücre. İşi gücü bırakıyor. O kadar işi gücü varken mesela başlıyor bunu üretmeye. Şimdi bu restriksiyon enzimi demiştim. Ha pardon, bu bakın şimdi burada bir mucize var. Şimdi şu soldan gelen gen virüsün kendi içindeki genetik materyal. Burada virüsün kendi bilgisi var. Bu bilginin adı RNA. Bizim vücudumuzda ise DNA bulunuyor. RNA DNA'ya dahil olamaz. Olsa da bir işe yaramaz. Ve bizim vücudumuzdaki genetik materyalin DNA olduğu, deoksiribonükleik asit olduğu genetiğimizin, bizi biz yapan etkenin DNA olduğu ve DNA'nın da double helix yapıda olduğu, yani böyle çift sarmal yapıda olduğu 1953 yılında Watson Crick tarafından bulundu. 1953'te, 50 sene önce, yani işte 50-60 sene önce yaklaşık. Virüs, elektron mikroskoplarıyla bulunan bu yeni gelişmeyi biliyor ve kendi üzerindeki RNA'nın bir anlam ifade etmeyeceğini, onu DNA'ya çevrilmesi gerektiğini biliyor. Bunun içinde reverse transkriptaz isimli bir enzim var bizim vücudumuzda. Onun aynısı AIDS virüsünde var. Hayret bir konu. Ya bizdeki bir enzimin dışarıda insanın ne olduğunu hiç bilmeyen ve canlı olarak da adlandırılmayan bir yapıda olması hayret bir konu. Ve çok muazzam, yani hiçbir detay atlanılmamış yani. Çok çok muazzam bir yapı. Şimdi o reverse transkriptaz ne yapıyor? Bakın izleyelim. Şimdi bak, tek taraf RNA, tek taraf DNA olan bir yapı yaptı. Burada DNA'ya çevirdi. RNA'yı DNA'ya çevirdi. Şimdi bak, diğeri bu çevirme işlemi sırasında oluşan birlikteliği ayırıyor. RNA'nın işe yaramayacağını biliyor. Ama atmıyor RNA'yı. Bak şimdi o biraz sonra işe yarayacak. Şimdi DNA tek sarmal bu. Tek sarmal. Şöyle nasıl hücrenin içerisinde kendi kendine böyle havada uçuyor, hareket ediyor. Bilmiyorum. Bilim bunu bilmiyor. Allah'ın iradesi olduğu çok belli. Ve bakın, çift sarmal yapı haline getiriyor. Burada oturup bu virüsü alkışlamak lazım. Yani muazzam bir hadise yapıyor. Bunu akla hayale gelmeyecek bir şey ya. Bu büyük bir mucize yani. Bu çok acayip bir konu. Virüs nereden bilir senin vücudunun DNA'dan oluştuğunu? Ve DNA'nın da mesela bakteride de DNA var. Ama böyle çift sarmal halde değil. Helazom gibi değil. Yani yuvarlak bir halde. Böyle insandaki gibi çift sarmal halde, katlanarak kromozomlar halinde değil. Yuvarlak bir halde bulunuyor. Çok daha sade bir yapısı var bakterinin. Bakteriyle mesela enfekte ediyor virüs. Bitkiyi de enfekte ediyor. Ya ama insanındakinin DNA'nın yapısını bu kadar ayrıntılı bilmesi, daha 50 yıl önce insanların keşfettiği bir yapıyı, virüsün bilmesi muazzam büyük bir hadise. Çünkü bilecek, araştıracak bir yapı yok karşımızda. Molekül var. Molekül var. Molekül senin içini senden daha iyi biliyor. Evet, devam edelim. Şimdi bu çift sarmal yapı oldu DNA. Her basamağa bir ayrı bir ayrıntı burada. Şimdi bak. Burada da oturup alkışlamak gerekir. Çünkü bilimin geldiği şu DNA genetik mühendisliğinin şu son 10 yıldaki gelişmeleri sonucunda genetik materyalin DNA'ya nakledilmesi için bak 300 sucu, burası da 500 sucu yapışkan uçtan kesilmesi lazım. Yani şu DNA'yı olduğu gibi bizim DNA'mıza ekleyemiyorsun. Bu olağanüstü hassas bir yapı. Bunu yaparken, şunu yaparken zaten insanoğlu mesela gen naklediyor bakteriye. İnsülinin genini mesela nakledip insülin ürettiriyor. Antibiyotik ürettiriyor. Çeşitli hormonları ve enzimleri bakterileri ürettirirken bu sistemi kullanıyor insanoğlu. Ama kendisi geni bakterinin içerisine koyamıyor. Koyduğu zaman hata oluyor. Yani burada mesela moleküler hassasiyette bir kesim gördük orada. Atomik hassasiyette bir kesme işlemi var. Çünkü tam yerinden kesiyor. Tam yerinden kesip hücreye virüsün, yani taşıdığı materyali en iyi şekilde ve kayıpsız bir şekilde yerleştiriyor. Bu işlem o kadar hassas ve o kadar zor ve o kadar ayrıntılı bir şey ki gen terapisi deniliyor buna. Yani vücuda istenilen genin yerleştirilip istemeyen genin çıkartılması bakteriye veya virüs bu işlemi mükemmel yaptığı için genetik mühendisliğinde kullanılan bir işlem yerini alıyor bu. Transdüksiyon adı veriliyor ve virüsler kullanılarak gen naklediliyor bakterilere. Çok acayip bir şey. Biz virüsleri kullanıyoruz yani gen nakletmek için. Çünkü çok atomik hassasiyette çalışıyor. Bakın devam edelim. Şimdi kesti virüs ve tutuyor bak ucundan, şuradan geçiyor. Burası da bir ayrı bir mucize. Hepsi bunun bir Nobel ödülü hak ediyor. Bak hücrenin zarından geçti çok hızlı. O da çok zor bir işlem. Ve DNA'nın içerisinde yerleştiriliyor bakın. Bu da sanki böyle açıkta duruyormuş gibi değil. İnsanın kromozomu defalarca gösterdik. Katlanmış ve çok kompleks girift halde bulunuyor. Ve bu DNA'ya eklendikten sonra vücudumuz bunu dost bir gen zannedip protein sentezi yapıyor bundan. Bak vücut kendi olanaklarını virüs için seferber ediyor yani. Virüsün aklını görüyor musun? Şimdi bitmedi daha işlem yalnız. Buraya kadar bütün işlemleri insandan çok daha iyi, kaliteli, kayıpsız ve akıllı bir şekilde yaptı. Sonra dışarı çıkan bu mRNA, bakın şimdi burada ribozomlarla ne oldu? Proteine çevriliyor. Bu proteinler ne proteini? Virüsün genetik materyalinde bulunan proteinler. Bu proteinleri alıyor. Burada da diğer bir enzim. Bu proteinleri küçük paketçiklere çeviriyor bak. Bir paket, iki paket. Böyle böyle paketçikler yapıyor görüyor musun? Daha sonra bu katlanıyor. Pakete hazır hale geliyor. Hepsi bir araya geliyor. Baştaki RNA'yı vardı ya, bu boşa gitmeyecek, kullanılacak demiştim. O orada bekliyor. RNA, üretilen proteinler, enzimler, işte olan enzimler tekrar birleşiyor. Protein kılıf oluşuyor ve hücrenin dışından çıkarken bıraktığı zar vardı ya hücrenin zarına. Onu tekrar alıp dışarıya çıkıyor. Bakın. Şu yani genetik mühendisliği ve genetik bilimi açısından oturup günlerce alkışlanacak muazzam ötesi, muazzam ötesi, muazzam ötesi bir aklın ürünü bu. Bu yapı dünyada şu an gelinen genetik biliminin geldiği şu noktada insanoğlunun yapamayacağı kadar hassasiyet ve bilgi içeriyor. Zira insanoğlu zaten gen naklederken virüsü kullanıyor. Bunu arkadaşı kullanıyor yani. Çünkü bu o kadar akıllı ve güzel işlem yapıyor ki insanoğlu tamam diyor, seni kullanmak bizim için çok önemli. Çünkü sen hiç kayıpsız yapıyorsun ve tam istediğimiz gibi yapıyorsun, bizden daha iyi yapıyorsun. Biz araştırıyoruz, ediyoruz, bilim insanları çalışıyor. Yani yıllarca eğitim almış şuurlu varlıklar bunu yapamıyor. Senin gibi şuursuz birkaç molekülden oluşan yapı bunu çok iyi yapıyor. Bu Allah'ın işte bize gösterdiği, programın başında da konuştuk. Vicdanen bakıldığında Allah'a yani coşkuyla iman ettirecek bir konu. Allah'a olan imanımızı, Allah'a olan saygımızı, Allah'a olan derinliğimizi, bağlılığımızı ve tevekkülümüzü ve sevgimizi inşallah ve korkumuzu çok çok arttıracak bir konu bu inşallah. Çünkü bak ne ilimler var. Yani insan vücudunda birçok mekanizma var. Birçok canlı birçok mekanizma var. Ama mekanizmanın bir kilidi var. Bütün hepsini ortadan kaldırabilip yok edip öldürebiliyor. Çok basit bir şekilde oluyor yani bu. Çok basit bir bilgiye dayanıyor. Basit dediğim yani sade bir bilgiye dayanıyor. Kompleks bir bilgi ama sade bir bilgiye dayanıyor. Allah demek ki dilerse istediğini dilediği gibi kılıyor Allah. Buradan çıkabilecek tek sonuç budur inşallah. Yani öyle tesadüfen olacak da yok yani yavaş yavaş gelişmelerle olacak da yok dünyada yani her şey rastgele olabilir gibi mantık çok büyük bir mantık azı. Bütün bu bilimsel verilerin gösterilmesinin yanında. Yani, değil mi inşallah?
İnşallah. Hocam şimdi dinliyoruz seni. Maşallah çok detaylı anlattın. Dinlerken ben mesela hiç bir kere bile o sesler arasında bir parazit duymadım. Yani sesin o kadar net geliyor ki. Maşallah.
Maşallah.
Şimdi bunda ama hangi yapılar vesile oluyor bu netliğe ona anlatalım. Çünkü şimdi biraz sonra anlatacağım inşallah. O kadar aşamadan geçiyor ki senden ses çıktıktan sonra. Bu kadar parazitsiz bizim duyabilmemiz mucize.
Mucize.
Maşallah yani direkt mesela dışarıda bir organımız olsaydı senden çıkan ses direkt oraya gelseydi tamam daha belki normal olabilirdi ama o kadar aşamalardan geçiyor ki ve bu aşamalardan geçmesi de gerekiyor. Ona da bahsedeceğiz. Hiçbir tane bile parazit ya da başka bir ses çıkmıyor ya da sen mesela sesini orta bir düzeyde tutuyorsun o rahatsız olmadan bize geliyor. Sen sesini çok yükseltsen kulak onun da tedbirini alıyor. onu da yine iç yapılar zarar görmeyecek şekilde dengeliyor, ayarlıyor. Ve bütün canlılarda bu böyle. Bizim için kulak vazgeçilmez bir organımız diğer organlarımız gibi. İki tane kulağın olması çok büyük mucize zaten. Mesela sesin hangi yönden geldiğini anlayabiliyoruz hemen. Bu insan hayatında çok gerekli. Mesela Allah vermesin üstünüze hızlı bir araba geldiğinde değil mi? Hemen mesela hangi yönden geldiğini anlayabiliyorsunuz. O frene bastığında mesela hangi yönden geldiğini hemen anlıyorsunuz. Ve hiçbir zaman bu yanlış bir karar olmuyor insan hayatında. Aa sağdaymış deyip soldan mesela böyle bir tehlike
tam cephe önünde olması da zaten başka bir mucizesi. Yani tam sol ve sağ iki tarafta kulak mesela. Hani evet. Biraz daha önde değil, biraz daha arkada değil. Tam kafanın olacağı sağ ve soldan gelecek bütün sesleri tam olarak alacak şekilde. Yani baktığımız zaman hani kulağın aslında yeri bile çok düzenli ve sistemli bir yerde. Yani olması gereken yerde. Biraz daha ileride olsa ya da biraz daha geride olsa çok daha farklı sonuçlar doğururdu. Ama iki tane aynı yönde sağda ve solda olması tam olarak derece olarak tam aynı yerde olması da Allah'ın başka bir mucizesi.
Evet maşallah. Bakın şimdi kulağı gösterelim. Zaten herkesin bildiği bir yapı. Özellikle hem dediğin gibi hocam konumu çok özel. Vücuttaki konumu. Hem de yapısı. Bakın yapısını gördüğümüzde şimdi bilmeyen bir insan tabii böyle alelade sıradan bir yapı olarak görebilir. Halbuki öyle değil. Bilim adamları bu yapıyı inceliyorlar. Bu yapının ne özelliği var diye. Bu yapı gelen ses dalgalarını kulak yoluna, orta kulağa, yani kulak yolundan geçerek orta kulağa iletmekte çok büyük fonksiyona sahip.
Burada bir bilgi ekleyeyim hocam. Evrimciler bu kulak memesi için hatalı yapı olarak mesela söylüyorlardı. Yani yanlış gelişmiş, hatalı bir yapı olarak söylüyorlardı. Halbuki bak bugün bilimin gösterdiği gerçek oldukça detaylı ve tam olması gerektiği bir yapı.
Yani bir de içeri doğru büklüm şeklinde, sesi alacak şekilde. Düz olabilirdi mesela kulak yapısı ya da dışa bükey olabilirdi. Ama iç bükey ve içeri alacak gibi. Hani böyle bir denizde oluşan, mesela bir hortum gibi düşünelim. Denizde oluşan bir hareket düşünelim. O mesela dönen şeyi de tepeden attığınız zaman da dibe doğru çekiş olur mesela. Dibe doğru onu çeker dıştaki nesneyi. Tıpkı kulak da bunun gibi. Yani dışa doğru, dıştan gelen ses dalgalarını kulağın içine doğru, içeri doğru çekiş söz konusu
evet,
olur.
Ama değişik bir yapısı var. Yani ilk göründüğü böyle helezon gibi lavabonun şeyi gibi böyle insanı çekecek gibi durmuyor.
Evet.
Onun için evrimciler zaten bilim dışı zaten baktıklarından dolayı anlam da veremiyorlar. Vicdanına bakmaktan dolayı. Ama bugün baktığımız zaman akustik yapısı tam olması gerektiği gibi. Tam olması gerektiği gibi sesin desibellerini ayırıp, netleştirip, hatta biraz daha kuvvetlendirip tam kulağın iç kanalına, iç kulağa doğru yönlendiriyor. Maşallah.
Evet, onları anlatalım. Şimdi yapısı özel dedik ve sesi toplayıp kulak kanalına doğru ileten bir yapısı var. Şimdi şu resmimizi gösterelim izleyenlerimize. Evet. Şimdi kulağın yapısı bu. Kulak üç kısma ayrılıyor. Dış kulak. Dış kulak dediğimiz yapı bu kulak kepçesi olarak adlandırdığımız organ ses dalgalarını toplayıp kanala iletmeye yarıyor dedik. Şekli olsun, yapısı olsun. Mesela yapısı da çok hassas. Kıkırdaktan oluşuyor. Hani kemikten çok sert bir yapıdan oluşmuyor. Tam insanın böyle insanı rahatsız etmeyecek şekilde yaratılmış. Ve kulak kanalı işte bu yapı dış kulak olarak adlandırılıyor. Orta kulak olarak baktığımız yapıda da kulak zarını görüyoruz. Ve çekiç, örs, üzengi sırasıyla sıralanmış olan kemikçikleri görüyoruz. Bunlar çok küçük kemikler. Bakın öyle küçük kemikler ki bununla ilgili hemen resmimizi gösterelim. Bakın çok küçük kemikler maşallah. Ve boyutları çok özel. Birbirlerine tutunmaları çok özel bu kemiklerin. Yapısı olarak da şöyle. Şimdi çekiç, örs, üzengi dedik. Çekiç kulak zarına tutunan kemik. O örse tutunuyor. O da üzengiye tutunuyor. Üzengi de salyangoza tutunuyor. Şimdi birazdan göstereceğiz. Şurada yani. Bakın üzenginin salyangozla olan temasını görüyoruz. Çekiç de en başta kulak zarına tutunuyor. Ortada da örs var. Şimdi o kadar küçük ki bu kemikler. Şurada görüyoruz. zara olan tutunması çok hassas bir kere. Yine diğer tarafta üzenginin salyangoz olan tutunması da çok hassas. Şimdi şöyle düşünelim, kulak zarı çok hassas bir yapı. Hassas derken bir kere saydam zaten ve ince. Diğer derimize kıyasla mesela ince, narin bir yapı. Şimdi burada çekicin daha ileride olduğunu düşünecek olursak kulak zarına çok büyük zarar verirdi. Mesela kulak zarını yırtabilirdi, delebilirdi. Yani aralarındaki hassas bağlantı o kadar hassas. Onu açıklamak için söylüyorum. Ve bu kadar küçük kemikler, dediğimiz gibi bu daha büyük olsaydı çekiç kemiği kulak zarına zarar verirdi. Üzengi daha fazla, daha büyük olsaydı salyangoza zarar verirdi. Salyangoza hassas bir yapı. Ama bu yapılar birbirine zarar vermeden birbirlerine temas halindeler. Ve gelen sesi, gelen ses dalgasını birbirlerine çarparak, birbirlerini hareketlendirerek adeta iletiyorlar. Hani böyle sistemler olur ya, bir yerden itersiniz, o ona çarpar, o onu hareketlendirir. Böyle insanlar düzen kurarlar, sistem kurarlar. O şekilde bir yapı söz konusu hakikaten burada. Birbirlerini hareketlendiriyor ses dalgasıyla. Şimdi buradaki kemiklerin hareketiyle de salyangoza hareket iletilmiş oluyor. Peki salyangoza geçmeden önce şuna değinelim hemen. Bakın burada çok mucizevi hassas bir denge var. Şimdi zar bu yolu kapatıyor. Dolayısıyla sol tarafla sağ tarafın birbirleri arasında bir hava teması söz konusu değil. Ama basınçları aynı. Yani eşit basınca sahip sağ tarafla sol taraf. Şimdi burada sonuçta bir boşluk var. Peki bu nasıl oluyor? Bakın çok mucizevidir. Östeki borusu dediğimiz bir boru var burada. Bu östeki borusu esnerken ya da insan nefes alırken buraya gereken kadar hava gönderiyor. Ve her zaman dışarıyla iç kısmın basıncı eşit oluyor. Bakın mesela uçak yolculuğu yapanlar bilir. Uçak yukarı doğru yükselirken insan bir tıkanıklık hisseder. Bir rahatsızlık hisseder. İnsan yutkunur mesela. Geçer, refleks evet. Olarak yutkunur. Hemen geçer o. Hemen eşitlenir iki tarafın basıncı. Maşallah bu çok büyük bir nimet. Bunu işte östeki borusu vesile oluyor. Östeki borusu kapalı, esnerken ya da biz yutkunduğumuzda açılıp oraya basınçlı havanın, aynı basınçlı dış ortamdaki basınçlı havanın gitmesini sağlıyor.
Bu denize dalışta da oluyor. Denize belli bir dalış oluyor. Yani belli bir derinliğe geldiğinde 3-4 derken kulak o zaman ağrımaya başlıyor. Denizin dibinde de yine söylediğin gibi yuttuğun zaman, daha yutkunma hareketi yaptığın zaman hemen düzeliyor da hakikaten. Dış şeyle hemen basıncı eşitliyor maşallah.
Evet maşallah. Şimdi bu salyangozu da titreştiriyor dedik kemikler vesilesiyle. Salyangozun içinde böyle hani daha önce bahsettik, bu tüycükleri biz birçok yerde görüyoruz. Burnumuzun içinde var bu tüycükler. Yutağımızda var, yemek borumuzda var. Onlardan da bahsetmiştik. Bayanlarda rahimde var. Değil mi? Embriyoyu taşıyordu. Yumurta hücresini taşıyordu. İşte bunların hepsinin benzeri gibi o küçük tüycükler bu salyangozun içinde de var. O tüycüklerin hareketiyle o sinir sistemine, sinir yoluna o hareket, daha doğrusu ses aktarılmış oluyor. Sonra da bakın şurada gördüğümüz sinir kanalları var. Hemen salyangoza tutunmuşlar ve beyne doğru bir yolculuğa çıkıyor buradaki sinir. Bu sinirde, salyangozun içinde oluşan sinirde bu sinir kanalları tarafından beynin işitme merkezine aktarılıyor. Görme merkezine gitmiyor. Başka bir merkeze gitmiyor değil mi? Koku merkezine gitmiyor. İşitme merkezine gidiyor. Ve orada yine anlamlı hale getirilip biz işte mesela notalar diyoruz, birbirinden farklı yüzlerce ses görüyoruz, ses işitiyoruz. Kedi sesi, köpek sesi, hepsi birbirinden farklı. Ama geçerken hepsi tek yapı. Ya sinir sisteminden geçerken öyle bir ayrım yok. Kedi siniri, yani kedi sesinin siniri, köpek sesinin siniri diye bir ayrım yok.
Zaten biz onu kedi köpek sesi alıyoruz ama o salyangozda ses olarak gitmiyor ki, titreşim olarak gidiyor. Evet. Yani oraya vurulan titreşim ses olarak algılanıyor beynimizde. Normalde baktığımız zaman herkesin bir ses titreşimi var kendine ait. Yani ses olarak değil de titreşim olarak farklılık var. Oysa o salyangozdan çıktığı zaman da titreşim olarak, yani sinyal olarak gönderiyor. Salyangozun içine bir ses ulaşmıyor zaten. Oraya giden bir ses yok. Oraya giden titreşimler var. Sadece, evet. O titreşimler sinir kanallarından, daha doğrusu beyine giden sinir hücreleriyle sinyal göndererek onu bize sanki sesmiş gibi anlamlandırıyor. Oysa salyangozun yapmış olduğu o tüycüklerin hareketinden kaynaklanan titreşimli sese, yani bize anlamlı bir hale getirmesi. Bu bile çok mucizevi. Çünkü onun içinde ses alıcısı gibi bir madde yok, materyal yok. Yani sesi alabilecek bir yapısı yok zaten. Tamamen titreşimle hareket eden ve titreşim de bizim beynimize gönderdikten sonra sinyalini bizim için anlamlı bir ses haline gelen bir durum söz konusu oluyor sonucunda. Hı
hı. Evet. Bakın şimdi bu anlattığımız işlemlere animasyonunu izleyelim. Dedik, dalgalar içeri geliyor dedik. Burada kemikleri hareket ettiriyor gördüğünüz gibi. Birbirine çok hassas vaziyette tutunmuş bunlar. Ses dalgaları zara çarparak çekiç üzenge 3 kemiği hareketlendirip o da salyangozu hareketlendiriyor. Şimdi salyangozun içinde ne oluyor? Bakın zemine, salyangozun iç zemine korti organı var burada tabii. İşitme organı diyoruz. Korti organı. İçerideki sıvıya da perilenfa sıvısı deniyor. Bu sıvıdaki şiddeti alan tüycükler var. Tüycüklerin hareketiyle de içerideki, tabii bu molekül bazında oluyor artık, moleküllerin açılan kapaklardan, tüycüklerden içeri girmesi söz konusu. Bu da yukarıda hepsi birleşiyor ve maşallah oradan da sinir yoluyla beyne aktarılıyor.
Ve bu bizde sürekli oluyor. Yani olmadığı bir saniye mesela genelde olmuyor dışarıdaki ortamdayken falan da sürekli bir ses duyuyoruz. Ve hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Bizde herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor. Oradaki işlem çok kompleksli bir işlem az önce Erdem Hocam'ın gösterdiği video şeklindeyken. Evet. Bu sürekli olan bir şey insan vücudunda. Ve hiçbir zaman bundan rahatsız da olmuyoruz. Eskimiyor da. Gayet net şekilde duyabiliyoruz. Maşallah.
O seste hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Yani geldiği zaman mesela o ses sürekli geliyor bize. O sese sürekli olarak ve çok hızlı bir şekilde, çok seri bir şekilde ses... Mesela insanın ağzından o titreşim çıktığı andan itibaren kulağımıza hemen ulaşıp beynimizde hemen yorumlanıp hemen anlaşılıyor. Eğer o biraz geç olmuş olsa mesela bazen görüntülerde izliyoruz işte ses sonradan geliyor. Yani hani konuşma oluyor, ağzını oynatıyor, konuşuyor ses sonradan geliyor yayın geç geldiği için. Aynı o durum olmuş olacaktı. Yani normal zamanda ben konuşmuş olacaktım. Tamam, ben konuşmamı bitirip sustuğum anda mesela Onur Hocam beni duyacaktı o şekilde. Ondan sonra o cevap verecekti. Ben aynısını yapacaktım. Çok ağır bir iletişim olacaktı aramızda, insanlar arasında. Ya bu kadar hızlı olması da bizim lüksümüz ve konforumuz için baktığımız zaman da. Evet. Allah'ın bize vermiş.
Burada onu. Beynin acayip bir çalışmasını görüyoruz biz dediğin gibi. Mesela birbirlerini engellemiyor bu süreçler dediğin gibi hocam. Sesi duyuyoruz. Aynı zamanda mesela başkası konuşurken biz de konuşabiliyoruz. Beyinde hepsi bu elektrik sinyalleriyle meydana geliyor. Anlattık zaten. Beş duyu da o şekilde. Sonuna baktığımızda hep elektrik sinyalli. Ve görürken konuşabiliyoruz. Görürken duyabiliyoruz. Tadabiliyoruz, koklayabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Elektrik sinyallerin yollarının hepsi farklı. Tamam. Bir yoldan geçen mesela tek yol olurdu. Atıyorum şu an söylüyorum. Koku mesela geçerken kokunun siniri... O an göremezdik. Değil mi? Yani bunları engelleyebilirdi tek sistem olsa.
Trafik sıkışıklığı olurdu.
Evet, trafik sıkışıklığı olurdu. Evet, ama hepsinin yolu ayrı. Ve beyin de bunların hepsini aynı anda yorumlayabiliyor. O da tabii bilgisayarları kıyasladığımızda biz çok inanılmaz bir işlemci gücüne eşit olmuş oluyor. Çünkü biz bilgisayarda aynı işleri değil mi? Bir yere kadar yapabiliyoruz.
Evet.
Tabii. Yani bilgisayarda mesela... Yazı yazıp ses açıp işte görüntü yayınlayıp bir şey yaptığımız zaman da bilgisayarda sıkışıklık meydana geliyor. Yani
kilitleniyor.
Bir kilitlenme söz konusu, programlardan birini kapatmak durumunda kalıyorsun. Ya aynısı bizim sistemimizde olabilirdi ama olmuyor.
Bizde öyle değil mi? Nefes almayı durduramam abi. Geçici bir süre birkaç dakika öyle bir konu olmuyor.
Yani durdurmam lazım ki görmem lazım mesela. Hani şey yok. Hepsi çok hayati. Hepsi de çok hayati olduğu için Allah mesela hiçbirini kısıtlamamış bize verirken. Ya biz mesela tad alırken bir tek şeyde biz mesela nefes alırken yemek yiyemiyoruz. O da tamamen bizim yine sağlığımız açısından bir durum. Hani aynı borudan bu sefer yemek kaçmasın diye soluk borumuza. Onun dışında biz bütün işlemleri yaparken yani görürken duyabiliyoruz, duyarken konuşabiliyoruz. Ve en önemlisi de diyelim kalabalık bir ortamda konuşuyoruz. 10-15 kişiyiz. Ama ben bir kişiyle konuşuyorum. Diğer etrafımızdaki 10 kişi konuşuyor. Ben konuşmak istediğim kişinin sesini duyuyorum. Mesela buradaki sesi beynimde algı olarak yerine getirmiyor. Mesela sadece Onur hocamla sohbet ediyorum ama burada birçok ses var belki. İşte yanında kedi köpek sesi var, işte araba sesi var, herhangi başka diğer sesler var. Ama ben sadece bu sesi algılıyorum, bu sesi algılamak istiyorum ve sadece bu sesi algılıyorum. Oysa hepsi aynı titreşimi yolluyor baktığımız zaman. Yani yanımızdaki kişi de aynı titreşimle bizim kulağımıza titreşim veriyor. Bir başka canlının da aynı şekilde oluyor ama ben sadece o sesi duyup algılamak istiyorum ve o sesi duyuyorum. Bu da zaten çok mucizevi bir şey.
Beyinde mesela sinyal karışmıyor ama bazen göze ait bir veri, elektrik impulsu başka bir yere gidebiliyor beyinde. Öyle olduğu zaman bile yani sürekli bir veri akışı oluyor. Mesela görürken sürekli bir veri geliyor beyine. Beyin onu görme merkezinde mesela görüyoruz diyoruz. Fakat gelen o milyarlarca bağlantıdan bazen sinir impulsları başka yollara sapabiliyorlar. Öyle olduğu zaman gittiği yerden tekrar iade oluyor impuls. Bunlar tabii salisenin çok küçük fraksiyonlarında oluyor. Tekrar görme merkezine gönderiliyor. Ama görüntüde veya duymada bir kesitlik hiçbir zaman olmuyor.
Evet.
Ya giden paketçik diyelim, internet tabiriyle anlatıyoruz. Gönderdim veri. Bir kısmı farklı bir yola gidip öbürlüğünden çok daha sonra geliyor. Ama görüntüde kesiklik olmuyor. Duymada kesiklik olmuyor.
Ve anında oluyor.
Ve mesela bu bir konu maşallah, bir mucizevi bir konu. Duyuyoruz dediğimiz salyangozun içinde sıvı olduğunu söyledik. Onun öncesinde de 3 tane kemiğin birbirine tıkırdatıldığını söyledik. Yani titreşiyor kulakları, o kemiklere tıkırdatıyor. Tıkırdayan kemikler salyangozun içerisindeki sıvıya davul gibi vurma işlemi yapıyor. İçi sıvı dolu davul gibi bir yapıya. Ve bu sıvı dolu yapının içerisindeki siller yüksek frekanstan düşük frekansa göre ayrı ayrı bölgelerde konuşlanmış vaziyette titreşimin frekansını anlayıp suyun içinde yani sıvının içerisinde ona göre anlamlı elektrik sinyalleriyle biz duyuyoruz diyoruz. Fakat sıvı dediğimizde kafamızı yan yatırıyoruz yine duyuyoruz. Yani içinde sıvı var bak salyangozun. Bu tarafa yatırıyorsun yine duyuyorsun. Tepe taklak ol yine duyuyorsun. Sıvının muhteviyatı bozulmuyor senin kafanın eğimine göre mesela. Ama suyun içindeyken konuşmayı dene. Konuşabiliyor musun suyun içinde? Konuşamıyoruz. Ses çok boğuk ve ilginç gelir. Ama aynı sıvı salyangozun içerisinde var. Sıvı bir yapı. Aman çok net bir ses duyuyoruz. Yani dengeler ve komplekslik maşallah çok ileri boyutta. Allah'ın biz mucizesini görüyoruz burada.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İlk yarıya girerken kulağın özelliklerini anlatmakla bitiremeyiz aslında.
Evet,
hani
hocam.
İlk yarıda da tam son anlarına denk gelmişti. Kulakla da devam edelim. Biraz daha detaylı bilgilerinden bahsedelim Erdem hocam.
Bahsedelim inşallah. Çünkü izleyenlerimizin aklına şu sorular gelebilir kulakla ilgili. Mesela bu kemikler olmasa ne fark ederdi? Hani salyangoz kulaklarına bitişik olabilirdi. Ya da salyangoz kulakları da olmayabilirdi. Salyangozu buraya çektiğimizi düşünelim. Ses dalgalarıyla diyerek muhatap olduğunu düşünelim. Bu sistemler çalışmazdı. Öncelikle onu belirtelim. Birçok sesi duyamazdık. Buradaki yapı tam olması gereken yapı. İndirgenemez, kompleks bir yapı bir kere. Buradan bir parçayı biz aldığımızda bu sistem çalışmıyor. Ayrıca bu sistem daha farklı da olamazdı. Yani bu parçalar olmadan da olamazdı. Hemen onların özelliklerini belirtelim. Bir kere çekiç örs üzengi bu üç kemik gelen titreşimi %30 kuvvetlendirip gönderiyor salyangoza. Böyle bir kuvvetlendirme özelliği var. Çok yüksek sesle muhatap olduğumuzda peki nasıl zarar vermiyor diye düşünebiliriz. İki tane özelliği var bu üç kemiğin. Birincisi patinaj denilen hareket. Yüksek ses gelse de onu zarar verecek şekilde iletmiyor salyangoza. İkincisi de tampon özelliği. Tampon özelliği şöyle oluyor. Çekicin üstünde bir tane, üzenginin üstünde bir tane olmak üzere vücudumuzdaki en küçük kaslar var bu iki kemiğin üstünde. Bu kaslar tersi yönde çekiyor kemikleri. Çok kuvvetli bir sesle muhatap olduğunda. Bu iki özellik sayesinde üç kemik hiçbir şekilde zarar görmüyor. Ve düşük ses geldiğinde de onları %30 kuvvetlendirip salyangoza iletiyor. Maşallah bu özellikler olmazsa olmaz özellikler. Yani bu özellikler olmasaydı bizim sesleri duyma eşiğimiz, aralığımız çok düşük bir aralıkta olurdu. Dolayısıyla insan hayatını da çok zorlaştırırdı.
De bütün canlılarda Allah farklı yaratmış. Mesela başka canlılarda daha duyum eşiği daha düşük, bazı canlılarda daha yüksek evet. Duyum eşiği.
Sonar duyuyor mesela.
Sonar duyuyor mesela yarasalar değil mi? Yani şeye verdiği iletiyi karşısındaki nesneye ne kadar uzaklıkta, bir de uçarken yapıyor bunu yani bir hareketi söz konusu. Verdiği dalgaları, titreşim dalgalarının göre mesafeyi ayarlayıp çarpmıyor. Hiçbir yarasanın uçarken gece duvara çarptığına şahit olmazsınız. Çok net bir şekilde çünkü onu iletip kendisi algılayıp neyin nerede nasıl, ne kadar da boyutta olduğunu ve ne kadar uzaklıkta olduğunu çok iyi algılayabiliyor. İşte mesela kediler, köpekler daha düşük desibeli aldıkları için bu depremlerde mesela 10-12 saniyeden önce canlılarda bir hareketlilik başlıyor. Çünkü duyum eşikleri biraz daha aşağıda olduğu için sesin biraz daha önce duyulmasına neden oluyor. Yani daha az bir desibelden sesin gelmesine neden olabiliyor. Bizler mesela çok yüksek sesleri duymuyoruz. Kendimizin duyum eşiğinin çok yüksek sesi de duymuyoruz. O da çünkü inanılmaz rahatsızlık verirdi. Bazı sesler var mesela canlıları rahatsız eden. Ama insana kesinlikle duymuyorsun. Yani bir bunun hatta bazı deneyen bilim adamları da oldu. Hani bir ses yapıyorsunuz. Sineklere kaçırma da kullanılıyor mesela. Bir ses var. Hmm. Daha doğrusu sesi biz duymuyoruz. Hani bir titreşim söz konusu ama oradan sesi biz kesinlikle duymuyoruz. Fakat onun olduğu ses titreşiminin olduğu bölge hiçbir sinek yaklaşmıyor. Çünkü onları çok rahatsız eden bir ses titreşimi söz konusu. Biz onu algılayamıyoruz. Tam böyle duyum eşiğimiz bizim tam ihtiyacımız olan bölgede. Çünkü çok azını da duysak bu sefer yerde yürüyen karıncanın işte gökte uçan kuşun sesini dahi duyabilecektik. Bu da bize rahatsızlık verecekti. Ya da dünyanın dönüş hızını duyabilecektik. İşte güneş sisteminin dönüş hızını duyduğumuzu düşünelim. Yani sürekli bu seslerin olduğunu düşünelim. İnsana artık bir belli bir süreden sonra rahatsızlık verecekti. Yani korna sesi bile bize belli bir süre sonra rahatsızlık veriyor sürekli çalındığı takdirde. Bir de bunun sürekli olarak olduğunu düşünelim. Ama bu şekilde olmuyor. Allah bize bu şekilde muazzam bir özellik de vermiş. Bizim duyum eşiğimizin altındaki ve üstündeki sesleri bizim duymamamızı sağlıyor. Bu da yine bizim lüksümüz ve konforumuz için. Yani baktığımız zaman Allah bizim lüksümüze ve konforumuza çok fazla şekilde nimet vermiş ve güzellik vermiş. Onlar da saymakla bitmiyor zaten. Bu görmede de aynı şekilde, duymada da aynı şekilde, tad almada da aynı şekilde, diğer duyu organlarımızda da aynı şekilde gerçekleşiyor.
Evet, şimdi bu uyarıyı birazcık daha detaylı inceleyecek olursak, salyangozun içindeki uyarıyı, tüycükler var dedik. Bu tüycükler elektrik düğmesi gibi açma kapama işlemi yapıyorlar. Bir yöne doğru yattıklarında açıyorlar hücrelerin kapaklarını, kapak diye tabir edelim anlaşılsın diye. Diğer yöne yattıklarında kapıyorlar. Açtıklarında iyon girişi oluyor. Salyangozun içindeki iyonlar hücrelerin içine giriyor. Burada da bir elektrik, aynı elektrikteki gibi bir hareketlenme meydana gelmiş oluyor. Bir uyarı meydana gelmiş oluyor. Bu uyarılar neticesinde de o sinir kanallarıyla beyne gönderiliyor. Şimdi tek işlem var, tek tip işlem var ama binlerce ses duyuyoruz tabii. Bu çok mucizevi. Aynı zamanda da görmeden bahsettiğimizde de hep bu konuya değiniyoruz. Nesnelerin aslıyla muhatap olmadığımız gerçeği. Görüntüde de böyle. Yani dışarıdan gelen şeyler dikkat ederseniz hep atom düzeyindeki nesneler. Yani biz gördüğümüz dediğimizde fotonlar geliyor. Fotonların çarpmasıyla oluşuyor dedik. Foton bir renge sahip değil. Foton bir şekle sahip değil. Kulağımızda da gelen yine ses dalgaları da nihayetinde atomlardan meydana geliyor. Atom da bir melodi barındıramaz. Bir nota barındıramaz.
O da zaten titreşim olarak algılanıyor. Yine ses olarak. Evet. Beyin onu ses olarak. Yani salyangozdan geçişi ses olarak geçmiyor zaten. Titreşim olarak evet. Geçiyor. Salyangoza girdiği andan itibaren hani orada kelime olarak salyangoz onu almıyor zaten. Ses titreşimi olarak, dalgalanma olarak oradaki tüycüklerin hareketi sonucu. Yani orada mesela üzenginin yaptığı titreşim sonucunda orada üçlü hareket var çekiz ört üzenginin. En son üzenginin salyangoza titreşimi, oradaki tüycükleri titreşmesi sonucunda bir ses olarak beynimize algılanıyor.
Evet. Yani ışıksız, sessiz, renksiz bir dünya aslında var ama madde olarak. Ama beyin bunu işte çok başka algılıyor. Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla rengarenk, binlerce çeşit olan bir sistem olarak algılıyor. Tabii bu çok mucizevi. Çünkü mesela rüyayı düşünelim. Rüyada da biz duyuyoruz. Demek ki beyin dışarıdan gelen bir uyarı olmasa tabii. da, atom olmasa da bu işlevi meydana getirebiliyor. Çünkü bu beyindeki işitme merkezinde oluşan olaylar sonuçta. Yani biz kulaktan beyne giden sinirleri bir bilgisayara bağlayalım mesela, öyle bir anlatım yapalım. Bilgisayardan aynı sinyalleri göndersek, o kulaktan çıkan sinyaller gibi bilgisayardan aynı sinyalleri gönderecek olsak biz o müziği çok rahat duyarız. Yani ne sinyal gönderiliyorsa onu gerçekten o an duyuyormuş gibi hissederiz. Bu his olayı çok başka bir olay tabii. Şimdi salyangozun birkaç tane daha özelliği daha var. Onlardan da bahsedelim hocam. Bu içeride sıvı var dedik. Burada yarım daire kanalları var salyangozun olduğu yerde. Bir kere bu insanın dengesini sağlıyor. İnsanın dengesini sağlıyor. Hastalık hali de var. Ondan da bahsedelim. Belki birkaç bazı izleyenlerimiz bilmiyordur. Bu salyangozda yarım daire kanalları dediğimiz yapılarda bazen iltihap oluşuyor. Bunun sonucunda insan mesela benim de bir akrabamda olmuştu. Oradan daha iyi biliyorum detaylı. Mesela yürüyemiyor bile. Dururken bütün böyle oda, bütün dünya dönüyormuş hissi oluyor. Ya yürüyemiyor bile. Böyle emekleyerek gidiyorlar mesela. Duvara çarpa çarpa gidiyor. Bütün dengesi bozuluyor insanın. Sırf oradaki oluşan bir Allah'ın özel yarattığı bir hastalık durumunda bile insanın bütün yürümesi bozuluyor. Orada dengeyi sağlayan çok hassas bir sıvı var.
Tabii. O sıvı sayesinde zaten biz dengede durabiliyoruz. Yani ona baktığımız zaman onun vesilesiyle biz hareket ediyoruz. Yoksa biz mesela merdiven çıkıyoruz, merdiven iniyoruz. Bu çok evet. yüksek bir denge gerektiren olay. Bize çok böyle sıradanmış gibi geliyor. Çünkü merdiven çıkma inme günde belki insanlar, her insan binlerce adım atıyor bu şekilde. Ama bu bize sanki normal bir durummuş gibi geliyor. Oysa orada inerken çıkarken merdivenlere basamaklara basarken orada muazzam bir vücudumuzda denge söz konusu. Yani kasların kemiklerin dengesi haricinde bir de bunun esas yönetilen dengesi var. Yani adımı attığın zaman nereye basacağının bilebilmen gerekiyor. Ama bunu biz farkında olmadan yapıyoruz. Çok hatta seri hızlı bir şekilde çıktığımız da oluyor. Buradaki kulağımızdaki bu sıvı vesilesiyle oluyor. Çünkü o sıvı sayesinde biz dengemizi o şekilde daha rahat sağlıyoruz. Hatta kulağa böyle darbe alan bir insan dengesini kaybeder ve yere düşer. Hiçbir şekilde kulaktaki o sıvıda bir zarar gelme olduğu zaman insan ayakta kalamaz, dengede duramaz. Direkt kaslar ve kemik sistemi kendini bırakıyor. Zaten hiçbir şekilde tutmuyor yani vücudu.
Evet.
Bilim adamları da bununla ilgili hep araştırma yaptılar mesela. Asimo diye bir robot çıkardılar. Biz evet. gördük televizyonda işte yürüyor ediyor diye. Onun dengesini nasıl kuracağını. Hatta en sonunda bir merdiven çıkma olayı vardı sanırım. Hı hı. Öyle bir videoda göstermiştik daha önce. Evet. Oradaki denge hassasiyetini görüyorduk mesela ondaki. İnsan da o şekilde olabilir de aynı şekilde.
Evet, şimdi oradaki dengeyi sağlamak için bakın binlerce yazılımcı, binlerce mühendis evet. yazılım yazıyor ona.
Ve yine o başarılı diyorsun. Olamadı. Düştü en son.
Bir evet. de nasıl ağır hareket ediyor mesela çıkarken.
Evet.
Çünkü bizde mesela o çok hızlı bir şekilde iletiliyor beyne.
Biz düşünmeden sanki çıkıyormuş
denge olayı
gibi.
Yani biz sağ adımımızı atacağımız anda nereye basacağımızı beyin zaten iletimi vermiş oluyor. Çünkü biz attığımız zaman adımımızı bakmıyoruz zaten. Bu bile çok müzey. Yoksa biz sürekli mesela adım attığımızda yere bakmak durumunda kalsaydık zaten yürümekten başka bir şey yapamazdık. Koşmak falan hayal olurdu yani. İşte evet. spor yapmak bunların hepsi hayal olurdu. Bunlar mesela her adımımızda attığımızda yere baktığımızı düşünürsek bizim hiçbir şey, o zaman yürürken hiçbir şey yapamazdık. Çünkü oraya konsantre olmak durumunda kalacaktık
sürekli. Ne telefonla konuşuyorduk.
Hiçbir şey yapamazdık. Normal sohbet de edemezdik. Biz normal yürürken gayet, hatta yürürken sohbet etmek bizde genelde büyük bir keyiftir yani. Ama bu böyle olmuş olmasaydı, bu denge kendi içinde var olmuş olmasaydı, yani yaratılmış olmasaydı böyle, biz hiçbir şekilde bu sistemi bu şekilde kullanamayacaktık. Ve hayatımız dediğimiz gibi yine kısıtlanmış olacaktı. Yani yine bir lüksümüze, konforumuza bir olay söz konusu, bir yaratılış söz konusu. Allah her an ve an yarattığını bize gösteriyor zaten. Yani sadece mesela bir sebep yok, birçok sebep var bizim bu şekilde lüks bir şekilde yaşayabilmemiz için. Ve bunları da tesadüflerin yapması zaten mümkün değil. Üstün bir aklın ürünü olması gerekiyor. O da ancak Allah'ın yaratmasıyla mümkün olabilecek bir şey.
Evet. Salyangozun bir de hem dengeyi sağlıyor dedik, hem de uzayda insanın konumunu da hesaplıyor. Yani o an ne yöne doğruyuz, eğimle, x, y, z koordinatlarında hemen insanın durumunu da sürekli kontrol eden bir sistem var. Şimdi Allah Yunus suresinin 31. ayetinde bakın şöyle buyuruyor. şeytandan Allah'a sınırım. De ki, göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? Şimdi bu kadar aşamalardan bahsettik. Kulağın bu kadar yapısından bahsettik. Bir notayı bile duymamız için, bir küçük bir sesi duymamız için bile bu işlemlerin hepsinin, bakın, kusursuzca olması gerekiyor. Hatasız olması gerekiyor. Allah bu işleri yönetiyor. Bakın, evirip çeviriyor. Ayette belirtildiği gibi malik Allah, gözleri de kulakları da zaten yaratan Allah ve her an, her saniye kontrol ediyor. Her an bizim duymamızı Allah diliyor. Allah bu sistemleri her an, her ses geldiğinde dışarıdan bu süreçleri kusursuzca yaratıyor ve bizim de sesi duymamızı nasip ediyor.
Tamam.
Yani bu sistem kendi kendine çalışacak ve kendi kendine sinirleri beyne doğru yere ulaştırabilecek bir sistem değil. Her an Allah'ın bir kontrolü söz konusu burada. Kontrolünü görüyoruz biz ve sorunsuzca, çünkü hayatımız boyunca hiç hatasız meydana geliyor bu süreç.
Maşallah.
Evrim teorisinde daha doğrusu bu. Tamamen darmadağın eden tek bir organ, bakın. İndirgenemez, kompleks bir organ. Biz buradaki bir kemiği alalım, bir yapıyı alalım, bu çalışmaz. Dolayısıyla kademi olarak gelişmesi de söz konusu değil. Kulağın bu şekilde oluşması lazım ki, bu şekilde bir anda ortaya çıkması lazım ki, yani yaratılmış olması lazım ki çalışabilsin. Öbür türlü çalışamıyor zaten.
Ve bir de şu var. Az önce mesela ilk yarıda da söylemiştin Erdem Hocam. Kulak zarı, mesela kulağın kepçesinde kıkırdağım olması zaten çok mucizevi bir olay. Kemikten olduğunu düşünsek zaten böyle bir içine doğru sesi alabilecek bir yapısı olamayacaktı. Çünkü kemiğin hattı çok düz olmak durumundaydı. Yani kıkırdak gibi esnek bir yapıda olmadığı için büklümlü bir yapıda olamayacaktı, birincisi. İkincisi, kulak kemiği kulak kepçesi kemikten oluşmuş olsaydı, sert bir yapıdaki, yani kolumuzdaki gibi bir kemik düşünelim, öyle bir yapıda olmuş olsaydı, şimdi kulak kepçesi dışarıda kalıyordu ve dışarıda kaldığı için de bizim kulağımız normalde esnek bir yapıda oluyor, kıkırdağımsı bir yapısı olduğu için, kıkırdak olduğu için. Mesela yattığımız zaman ya da işte kafamıza bir şey taktığımız zaman ya da işte hani bir yere sürttüğü zaman bile kulakta hareket söz konusu oluyor, ama kemiksi bir yapıdan oluşmuş olsaydı kırılma söz konusu olacaktı. Bu da bize neyi gösteriyor? Allah'ın hani yine bizim lüksümüz için yaratmış olduğu bir şey. O zaman çok hassas davranmak durumunda kalacaktık, kulağımız kemikten olmuş olsaydı. Yani en ufak bir çarpmada kırılma söz konusu olacaktı. Zaten sesi çok iyi algılayamayacaktı çünkü düz bir yapısı olmuş olacaktı. O yüzden baktığımız zaman da biz burada, yani bütün organlarımıza, bütün canlılara baktığımız zaman muhteşem bir düzen görüyoruz, muhteşem bir sistem görüyoruz ve yapısı itibariyle de olması gerektiği gibi. Yani burada biz evrimin olmadığını zaten bu şekilde de görüyoruz. Her şey olması gerektiği gibi. Hiç eksiksiz ve kusursuz olarak yaratılıyor.
Evet. Şimdi geçen gün böbrekten bahsetmiştik ve diyaliz makinesine de örnek vermiştik. Şimdi kulak içinde aynı örneği yineleyelim. Çünkü Allah'ın özel olarak yarattığı hastalık durumları var. Değil mi? Duyamayan kardeşlerimiz olabiliyor, vatandaşlarımız olabiliyor. Bunun için işitme cihazı geliştiriliyor. Daha doğrusu az duyabilen olabiliyor. Farklı bozukluklar sonucunda işitme cihazları geliştiriyor. İşitme cihazını insanlar yolda yürürken buluyorlar mı? Ya da ormanda mı buluyorlar? Hani alıp takalım, bak daha güzelleşti. Böyle bir şey söz konusu mu? Değil. Bunu bilim adamları yıllarca yıl sonucunda üretiyorlar, işitme cihazını.
Ve de ona bakıma ihtiyacı oluyor. Onu bakıma bakıyorsun, ihtiyacı. Dikkat etmen evet. gerekiyor. Ama kulağında hiçbir zaman öyle bir şey yok. Ortalama bütün insanlar 60-70 sene boyunca çok rahat şekilde kulağına hiçbir bakım yapmadan evet. rahat bir şekilde duyabiliyor. Eskimiyor, hiçbir şey olmuyor maşallah.
Evet, yıllarca bakın milyonlarca dolar aktararak, yatırım yaparak, değil mi? Yıllarca üstünde birçok bilim adamı uğraşarak bir cihaz yapabiliyorlar. O cihazla işte sesi kuvvetlendiriyor vesaire, başka işlere yarıyor. Bakın şimdi Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İşitme Engelliler Enstitüsü varmış. Bunun işitme cihazlarını tanıtırken yaptığı hatırlatmalar var bu enstitünün. Şimdi bunları okuyalım ve şükredelim. Yani kulakla kıyaslayacak olursak her zaman şükrediyoruz. Bakın şunları hatırlatıyor. Cihazınıza alışın. Takıp çıkarmayı, ses ayarını kontrol etmeyi, sağ ve sol cihazı ayırt etmeyi ve pili bitince değiştirmeyi öğrenin.
Ha, bir pil var yani o sonuçta. Evet. Biten bir şey var yani ortada.
Evet. İşitme cihazınız rahatsızlık verebilir. Alışma döneminiz süresince cihazınızı ne sürelerle kullanabileceğinize işitme uzmanınıza sorun. Ayrıca yine bir uzmana işitme problemi yaşadığınız çok gürültülü ya da çok az sesli ortamlarda ayarını nasıl yapacağınızı da sorun.
Sürekli ayar yapacaksın.
Sürekli ayar var.
Gece aa, mesela an... sessiz biraz daha kısık alacaksın. Herkes fısıldayla konuşuyor diye. Gündüz çok sesli bir yerde inşaattan geçiyorsan ayarlayacaksın biraz daha yüksek olan.
Duştayken o arada ayarlayamayacaksın. Gidecek tabii birkaç saniye.
Tabii zaten o bir dakika diyeceksin ses tonunu ayarlayayım. Bizim de öyle olabilirdi yani. Ama Allah işte kusursuz yarattığını gösteriyor. Hiçbir ayarlamaya maruz kalmadan direkt anında sesi alıyoruz. İster yüksek ister düşük hiç fark etmiyor. Direkt hemen sonuca gidiyor.
Evet bakın devam edelim okumaya. Kendi sesiniz size çok gürültülü gelebilir. Bu sorunu işitme uzmanınız belki çözebilir ama çözemeyebilir de.
Yani muallak orası da kesin değil.
Çoğunlukla zaman içinde buna alışılır. Yani artık uğultuya alışacaksın diyor.
Artık yapacak bir şey yok mecbur yani.
Hiç cihazınız ıslık çalabilir. Cihazın kulak kirini engelleyen ve tıkaç oluşturabilen yan etkisi nedeniyle ıslık sesi duyabilirsiniz. Uzmanınızdan yardım isteyin.
Hep birinden yardım sürekli, istiyoruz. Değil mi? Yani evet. Uzmandan hep bir sıkıntı var cihazda. Hep bir sorun var.
Problem var.
Hep bir problem çıkıyor. Bunlar zaten olan şeyler yani olmayan şeyler değil. Olabilir demesinin maksadı zaten yaşanan durumlardan bahsediyor. Yani yaşanmış ki bu durum olabilir diye söylüyor. Bizim kulağımızda ya da gözümüzde hiç böyle bir sorun hiçbir zaman olmuyor.
Bakın son maddeleri var. O da çok enteresan. Arka fon gürültüsünü duyabilirsiniz. İşitme cihazınızın işitmek istediğiniz sesleri işitmek istemediklerinizden tam olarak ayıramayacağını aklınızdan çıkarmayın. Yani şu an biz bu maddelerin hangi birini düşünüyoruz ya da hangi birinin hangi bu sorunla karşılaşıyoruz?
Ya da hangi ayarlamayı yapıyoruz?
Hücreye, oradaki hücreye diyor muyuz? Bak şu an gürültülü ortama geçiyoruz. Daha beni rahatsız etme. Daha hassas çalış. Patinaj yap. Tampon görevini yap. Diyor muyuz? Ya da sessiz bir ortama geçiyoruz. Daha böyle hassas çalış. Patinaj görevini, tampon görevini yapma. Tam olarak %30 arttırarak ilet salyangoza hiçbirini demiyoruz. Kulak tam olması gereken ortamda tam olması gerektiği gibi davranıp bizi hiç rahatsız etmeyecek şekilde, ihtiyacımız olacak şekilde çalışıyor.
Bu bile bize yaratılışı gösteriyor. Neden?
Evet.
Bizim kulağımız dediğimiz yani organımız bile bizim kontrolümüzde olmuyor. Bak işte görüyoruz. Bir cihaz takıyorsunuz. Sürekli kontrol altındasın. O bak senin cihazın olmuş oluyor yani
bunun
baktığın zaman.
Bunun uzmanı kim o zaman?
Yani baktığın zaman tabii. Yani bir durumda müdahale söz konusu oluyor. Yani işte sesi ayarla, sesi kıs. Bizde mesela doğduğumuzdan andan itibaren Allah bu mesela nimeti bize verdiği için bir kısım insanlar işte böyle ülfete düşüp gaflete düşebiliyorlar. Ondan dolayı da hani baktığımız zaman biz bunlara hiç ayarlama yapmıyorsak, biz bunlarda hiçbir müdahale söz konusu olmuyorsa bu bize yaratıldığımızı gösteriyor zaten. Bu bile çok açık olarak gösteriyor. O yüzden hani hiçbir müdahalede bizim organımıza hiçbir müdahaleyi biz de yapmıyoruz. Bu bize zaten yaratılışın birebir delilleri oluyor. Zaten Allah da bize birçok şeyi bildiriyor Kur'an'da. Allah'ın hak kitabı çünkü Kur'an-ı Kerim. Ve Allah bütün gerçekleri, geçmişte yaşanan olayları ve gelecekte yaşanacak olayları Kur'an'da bize bildiriyor. Ve Kur'an'da da Allah bilimden de bahsediyor baktığımız zaman da. Yani Kur'an'da bazı bir kısım insanların söylediği gibi Kur'an ve din, bilim ve Kur'an'la işte örtüşmediğine dair söylentileri oluyor. Oysa Allah bize bilmeyi, araştırmayı öğütlüyor. Bunu da Kur'an'da bildiriyor bize ve Kur'an mucizeleriyle de bunları bize gösteriyor. Bu daha önce son yıllarda çoğu Kur'an mucizeleri ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bilimin gelişmesiyle o zamanki anlatılanların ancak biz bugün de yaşadığımız zaman görebiliyoruz. Yani 1400 sene önce Allah bize Kur'an'da bugünle ilgili bilimsel açıklamalar yapmış. Ancak biz bugün bilim geliştiği için onun farkına varıp mesela görebiliyoruz. Allah Kur'an'da o bilimsel mucizeden bahsetmiş. Mesela Allah DNA'dan bahsetmiş Kur'an'da. RNA'dan bahsetmiş ama 1400 sene önce, 1400'ü de geçelim, 100 sene önce DNA'dan kimin haberi vardı? Ama 1400 evet. sene önce Allah Kur'an'da DNA'dan bahsetmiş.
Evet.
Ya da göğün 7 katmandan oluşması. 1400 sene önce dünyanın şeklinden insanların kafasında bir soru işareti vardı. Yani şekli daha belli değildi. Bir de Allah 7 katmandan bahsetmiş. O yüzden Kur'an'da birçok mucize var Allah'ın bize bildirdiği bilimsel olarak. Onlardan bir tanesini aktaralım isterseniz. Güneşin belirli bir süre sonra sona ereceğinden bahsediyor Allah Kur'an'da. Bu da bilimsel bir mucize olarak günümüzde karşımıza çıkıyor. Kur'an'ın belli bir süre sonra sönmesi. Güneş de kendisi de, şeytandan Allah'a sınırım. Güneş de kendisi de tespit edilmiş olan bir...
Kendisi için
tespit edilmiş olan bir müstakara doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Yasin suresinin 38. ayette Allah güneşin belli bir süresinin olduğunu bildiriyor. Bunlar da ayetteki açıklamaları aktaralım. Ayette geçen müstakaren kelimesi belirlenmiş bir yer veya belirlenmiş bir zaman anlamına geliyor Arapçada. Akıp gitmektedir olarak çevrilen tecri kelimesi de Arapçada hareket eder, acele eden, devran eden, dolaşan, usul izleyen, yol tutan ve cereyan eden akar anlamlarına gelmektedir. Kelimelerin anlamlarında güneşin istikrar kılacağı mekan ve zamana doğru hareketin sürdürdüğü, ancak bu hareketin önceden belirlenmiş bir zamana kadar süreceği anlaşılmaktadır. Yani Allah Kur'an'da bize güneşin belli bir zaman sonra söneceğini, belli bir zaman sonra artık etkisinin kalmayacağından bahsediyor. Bir bilimsel açıklamada da güneşin sonu ile ilgili bir yorumlamada da güneşin her saniye 4 milyon ton madde tüketerek enerjiye çevirdiği, bu yakıt bittiğinde de güneşin ömrünü tamamlayacağını tarif etmektedir. Yani 4 milyon ton madde tüketiyor güneş her saniyede. Güneşten gelen ısı ve ışık hidrojen çekirdeklerinin füzyon yöntemiyle birleşerek helyuma dönüşmesi sırasında tüketilen maddenin yerine ortaya çıkan enerjidir. Dolayısıyla güneşin enerjiye, dolayısıyla da ömrünü de bu yakıtı sona ermesiyle bitirecektir. Zaten hidrojen bütün atomlarda, bütün moleküllerin içinde hidrojen var.
Evet.
O yüzden de burada mesela bir helyuma dönüştürüyor birkaç molekül birleşerek ve belli bir süre sonra da bu, çünkü enerji sürekli, biz güneşi milyonlarca yıldır güneş mesela hep var ve sürekli olarak bir ısı ve enerji iletiyor dünyaya. Bunu da belli bir süre sonra söneceğini Allah bize Kur'an'da bildiriyor. Ve 1400 sene önce verilen bir gerçeğin de bugün bilimsel olarak da açıklanıyor olması da bize Kur'an'ın hak kitap olduğunu ve Allah'ın kitabı olduğunu ve değişmeden günümüze kadar geldiğini zaten gösteriyor. Çünkü 1400 sene önce hiçbir insanın bu bilgilere sahip olması mümkün değildi. Ama bugün baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın sözü olduğunu buradan da çok iyi anlıyoruz. Çok net olarak Kur'an'da Allah bize bildirmiş.
Maşallah.
Bilimsel olarak da gerçekleriyle anlatmış.
İnşallah.
Maşallah.
Bilimin gelişmesini aslında ahir zamanda olduğumuz için bilimin daha çok geliştiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz ahir zamanda bilim ve teknolojinin çok gelişeceğini ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminden bahsediyor. Açık detaylı olarak hadislerinde olacak olaylardan 200'e yakın alametten bahsediyor. Ve bunların birçoğu da oldu ve gerçekleşti. Özellikle 1979'dan itibaren bu olayların hepsinin gerçekleştiğini görüyoruz bu zamana kadar. Başka bir alametten bahsedelim inşallah bu konuyla ilgili. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanı en hayırlısı olacaktır diyor.
Yani ahir zamanı.
Evet, ahir zamanın en hayırlısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde olacağını söylüyor inşallah. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır.
En hayırlı
maşallah.
Demek.
Yani devrin en hayırlısı olacağını söylüyor inşallah.
Evet. En hayırlı, yani o dönemde yaşayan herkes içerisinde en iyi ve insanların inşallah en hayırlı sonuca ulaşmasına vesile olacak
i̇nşallah.
Kişi. En hayırlı. Yani daha hayırlısı yok inşallah Allah'ın izniyle.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam muhakkak çıkacak olması. Bir kısım insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili ya bu zamanın müceddeti değil, daha sonra gelecek veya geldi geçti şeklinde söylüyor ama Peygamber Efendimiz açık net şekilde 1400 yılından itibaren faaliyetini göstereceğini ve bu zamanda olduğunu belirtiyor. Bununla ilgili hadisiyle devam edelim inşallah.
Evet.
Eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı. Yani dünyada tek bir gece bile kalsa Hazreti Mehdi evet. Aleyhisselam çıkmadan kıyametin kopmayacağını söylüyor Peygamber Efendimiz inşallah. Dünyadan bir gece bile kalsa Allah o geceyi uzatır ve Ehl-i Beytim'den birisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzünü nasıl zulümle doluduysa, o onu adaletle dolduracaktır. Burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyayı adaletle dolduracağından da bahsediyor Peygamber Efendimiz. Yani herkesin eşit koşullarda güzel bir hayat içinde yaşayacağından bahsediyor inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam i̇nşallah. Vesilesiyle de, Allah'ın yaşatacağını söylüyor.
Evet, buradaki hadiste biz bir ahir zaman işareti de görüyoruz. Diyor ki bak, daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa evet. diyor. Demek ki yeryüzünün
zulümle
yani
dolu.
Yeryüzü dünyanın her yeri demek değil mi? Bir yer belirtilmediğine göre evet. yeryüzü dünyanın her yeri.
Şu an görüyoruz yani. Evet. Savaşlar, yoksulluk her yerde var bu. Ama bunlar da işte zulümle dolu olduğunu gösteriyor şu an dünyanın.
Yani bu bereketsizlik oluyor, sevgisizlik oluyor, adaletsizlik oluyor. İnsanların sağlıktan veya yiyecek gibi temel hizmetlerden mahsur olduğu anlamına geliyor. Yani kısacası şeytanın hakim olduğu bir düzen olup Allah'ın bereketinin olmadığı bir zaman manasına geliyor. Bu da insanların her yönden mutsuzluğu anlamına geliyor. Yani sevginin olmaması, saygının olmaması, alaycılık, küçük düşürme ve sadece maddi üstünlüğe dayalı çirkin bir düzenin olması. Bunların her yönünden hepsi ayrı birer zulüm zaten yani. Mesela bugün Arap Baharı denen şey var. Aslında Mehdiyet vardır, onu hocamız söylemişti. Orada mesela bir zulüm oluyor değil mi? Oradaki insanlar ölen şehit Müslüman kardeşlerimiz oluyor. Veya dünyanın birçok yerinde birçok insana gayrimüslim de olsa zulümle dolu. Yani evet. sistemin kendisi sürekli büyüğün küçüğü ezdiği ve adalet ve yani böyle hoşgörüyle, iyilikle, güzellikle, vicdani bir tavır değil de maddiyatı esas alan mücadeleci ve rekabetçi bir yapı üzerine kurulu. Tabi bu değişiyor. Bayağı hızlı bir şekilde değişiyor. Ama sistemin şu anki görünümü o yönde. Şimdi bu her yönden zulümü de beraberinde getiriyor. Yani ya hiçbir yerde böyle mutlu insan göremiyorsun. Mesela parayı, maddi çıkarı esas ve temel alan, gücü temelini maddiyata dayandıran çirkin bir düzen var. Allah bunu istemiyor ama bizden. Allah yalnızca Allah'ı birleyen hanifler olarak, değil mi? Allah'a tevekkül edip, rızkı Allah'ın verdiğini bilip, en üstün ve güçlü olanın takva sahibi olanlar olduğunu Allah bilmemizi istiyor. İnşallah. Bunu anlatmamızı istiyor. Allah'ın varlığını ve birliğini herkese anlatmamızı i̇nşallah. İstiyor inşallah.
İnşallah.
Parayı da bunun için kullanmamızı, rızkı da Allah'tan istememizi inşallah istiyor. Zira Allah ayette siz Allah'tan gereği gibi korkup sakınırsanız, erkek olsun kadın olsun şeytan Allah'a sınırım. Allah'tan kim Allah'tan gereği gibi korkup sakınırsa biz onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırırız diyor Allah.
Maşallah.
Rızkı veren Allah. Nasıl veriyor Allah? Ayette söylüyor. Korkacağız ve sakınacağız Allah'tan. Bu. Konu bu yani. Korkmak ve sakınmak gerekiyor. Evet. O zaman Allah'ın bereketi muazzam. Allah bereketi o zaman yağdırıyor yani inşallah dünyaya.
Bir de şimdi mesela baktığımız zaman da dünyada mesela Allah çok nimet vermiş, çok rızık vermiş. Dediğimiz gibi toprağın altından hep söylüyoruz mesela. Toprağın altından Allah bize binlerce çeşit nimet vermiş, bizi rızıklandırmış. Ama insanların mesela bu durumda hani dünyada aç insanların oluyor olması bize hani demek ki bazı şeylerin doğru olmadığını ve doğru gitmediğini gösteriyor. Çünkü bu kadar çok nimet var ama bu kadar da çok dünyada mesela aç olan, açlıkta olan insanlar var, sefalette olan. Ancak bu da mesela Allah'ın varlığını kabul etmekle, Allah'a şükretmekle ve Allah'ın rızkı Allah'ın verdiğini bilmekle Allah zaten vereceğini söylüyor. Şimdi bu düşünce olduğu zaman insanlar daha çok zaten huzura, mutluluğa erecekler. Evrimci bir düşünceyle, evrimci bir zihniyetle Allah'ın varlığını daha kabul etmezken mesela insanlar böyle bu durumda olursa o zaman tabii ki aç insan olur, sefaletli evet. insan olur. Ama Allah'ın varlığını bütün herkes kabul ederse, bütün dünya kabul ederse zaten ona göre davranacaktır. Kimse kimsenin hakkını yemeyecektir. Bugün zaten insanlar birbirlerinin hakkını yemese açlık sefalet olmayacak. Çünkü o onun hakkını yiyor, öbürü öbürünün hakkını yiyor. Ve neticede bir insan, birkaç insan ve birkaç milyon insan, birkaç diye söylüyoruz, aç kalıyor. Bundan kaynaklanıyor. Ama biz mesela Kur'an ahlakıyla yaşasak, Allah'ı bilerek Allah'ın varlığıyla yaşasak zaten bir başkasının hakkını yemezsin. İnsana hak ettiğinin fazlasını da verirsin. Çünkü Allah'ın verdiğini bilirsin sana onu. Yani sen kendin veriyormuş gibi görmezsin. Sana veren o nimetin Allah olduğunu bilirsin. Nasıl mesela Allah güzelliği, çirkinliği sen kazanmıyorsan, Allah sana veriyorsa, aynı şekilde parayı, nimeti de Allah veriyor sana. Hiçbir şekilde senin kazanmış olman ya da senin çalışıyor olman bunu senin kazandığın anlamına getirmiyor. Allah sadece vesile kılıyor. İşte bir işe giriyorsun mesela. Onunla uğraşıyorsun. Oradan sana rızıklandırıyor Allah seni. Nimeti oradan veriyor. Ama sen o işi yaptığın için değil. Allah o işi sana vesile kırıyor. Yoksa Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Allah söylemese ben dileyemezsem siz dileyemezsiniz diyor. Hiçbir şekilde Allah istemedikten sonra istesek de ne kadar çok uğraşsak da hiçbir şekilde kısmetini göremeyiz. Mesela nimetini alamayız. Oluyor çok yaşayan insanlar var. Çalışıyor. Mesela adam diyor ki hep çalışıyorum ama diyor hiçbir türlü diyor istediğimi yapamıyorum diyor. Çünkü Allah nasip etmemiş mesela. Allah ona o şekilde vermemiş. Olmuyor. Ya da bazı insanda oturduğu yerden mesela diyor ki ya oturduğum yerden diyor akıyor diyor resmen diyor. Hiçbir şekilde diyor şeyi yok diyor. Sınırı yok diyor. Ona da Allah aynı şekilde veriyor. Ya bu bir imtihan dünyası olduğu için bu nimetleri Allah'ın verdiğini bilirsek ve kimsenin hakkını yemezsek zaten hiçbir şekilde dünyada da aç insan kalmayacak. Bu düzeni de sağlayan birisinin olacağını söylüyor Allah. O da ancak Mehdi Aleyhisselam'la, ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'la ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la mümkün olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Çünkü düzeni insanlara vereceğinin, bu şekilde adaletli davranacağını, sonuçta sihirli bir değnekle gelip dokunmayacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam ya da Hazreti İsa Aleyhisselam. Bu şekilde çalışmalarla ve insanlara Kur'an ahlakını anlatarak, Allah'ın sözlerini anlatarak bu denge sağlanmış olacak. Evet. Hani sihirli bir değnekmiş gibi bir anda geldi ve bir anda her şey düzeldi değil. Bir çalışma sonucunda ve bir insanlara bilgi aktarma sonucunda, Allah'ın dinini anlatma sonucunda, insanların da buna kanaati geldiği noktadan itibaren zaten Allah da bütün rızıklarını herkes için fazlasıyla verecektir. Allah'ın çünkü nimetleri saymakla bitmiyor. Dilediği şekilde, dilediği kişiye veriyor Allah inşallah. Evet.
Mesela bir kısım insanlarda bazen yanlış şeyler olabiliyor. Şey diyorlar mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde kan dökeceğinden veya zulüm edeceğinden, ya bir silahla, savaşla başa geçeceğinden söylüyorlar ama bunlar bu şekilde değil. Peygamber Efendimiz ilimle, bilimle, fenle insanları fikri olarak kendi yanına toplayacağını söylüyor inşallah.
Kimsenin burnu bile kanamaz bu video o dönemde. Biraz önce zulümden bahsettin, aç insanlardan bahsettin. Bakın Allah Nisa suresinin 75. ayetinde şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz buyuruyor Allah. Yani böyle bunu söyleyen insanlar görüyor muyuz biz? Görüyoruz. Biraz önce bahsettim. Açlıktan ölenler var, vefat edenler var yeryüzünde. Birçok Müslüman ülkede, Müslüman kardeşlerimde baskı uygulanıyor. Değil mi? Zor şiddet uygulanıyor. Bunları daha önce dile getirdik. Zaten herkes, haberleri takip eden herkes bundan haberdar. Görüyor bunu. Kimse görmediğini iddia edemez. Çünkü o insanlar da var. Yani değil mi? Yeryüzünde böyle bir uygulama yok ki diyenler de var. Yeryüzünde zulüm yok diyenler var. Bu çok samimiyetsiz bir açıklama. Yani bakan, değil mi? Herkes bunu görür.
Evet.
Yani bunun aksini söylemek kasti bir söylem olabilir. Bunu bakan herkes zaten dünyada yaşanan zulmü, Müslüman ülkelerdeki zulmü görebiliyor. Birçok ülkede bu devam ediyor. Dolayısıyla Müslümanların yapması gereken, değil mi? Birbirleri arasında kapışmak değil, birbirleri arasında eleştiri yapmak değil. Hocamız söylüyor. Mesela sitelerde diyor, değil mi? Müslümanım diyenler ağzını bozup birbiriyle kavga ediyor. Birbirleriyle uğraşıyor. Allah'ın emri bu değil. Allah'ın emri yardım isteyen, zulme uğrayan Müslümanlara ve diğer insanlara, tüm insanlara refahı, değil mi? Bolluğu, bereketi götürmek. Bu yolda mücadele etmek. Allah'ın emri bu.
Allah zaten birlikte olmayı söylüyor mesela. Evet. Müminlerin birlikte olmasından Kur'an'da bahsediyor. Evet, Allah mesela müminler birbirlerinin velisidir diyor. Veli ne demek yani normalde? Hani herkes biliyor. İşte anne babadır okulda değil mi? Hani bir temsilcidir neticede. Allah bu şekilde de müminlerin birbirlerinin velisi olmasını söylüyor. Yani ne demek istiyor Allah orada anlatmak istediği bizlere? Yani bizlerin birbirimizi koruyup kollamasından bahsediyor veli. Orada birbirimizin velisi olması anlamında. Bu da nasıl oluyor? Adaletli davrandığımız zaman birbirinizin velisi oluyorsunuz. Şimdi bir insan sevdiği bir insana zarar vermek ister mi? İstemez. İşte bütün şekilde, bütün bu anlamda bakarsak müminlere de, bütün dünyadaki insanlara da bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü Allah'ın yarattığından ötürü, yani Allah yarattığı kulları olarak insan olarak sevmemiz gerekiyor. Bunun için de sahip çıkmamız gerekiyor. Yani nasıl sevdiğim bir insana zarar gelmesini istemiyorsan dünyadaki bütün insanlar için de aynısı geçerli. Bu da ancak adaletle, eşitlikle ve birbirimize olan saygıyla mümkün olacak. O da Allah da zaten söylüyor, bizlere bildiriyor. Peygamberimiz de hadislerde bildiriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam dünyada adaleti sağlayacağını ve herkesi çok seveceğini, bütün insanları Allah yarattığı için çok seveceğini söylüyor. Bir de az önce Kur'an Müzesi anlatırken sürçülisan etmişiz herhalde. Kur'an'ın orada güneşin sönmesi, yani Kur'an'da güneşin sönmesinden bahsediyorduk. Herhalde söylerken Kur'an'ın sönmesi gibi söylemişim, Allah affetsin. Evet. Orada Kur'an'da güneşin sönmesi demek istedik. Hı hı. Yanlış anlaşılmaya şey evet. olmasın. Hani sonuçta Allah affetsin. Can, Allah affetsin aynen. Bugün de programımızın sonuna geldik. Saat 24'te Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.